Yine bir cuma günü yepyeni bir ikisi bir programından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Talha Aynıcı.
Merhaba arkadaşlar, ben Kaan Arlı.
Evet, yine Mesut'un ayağını kaydırdık. Biz de iki haftadır Mesut'la bir türlü buluşamadık.
Denk gelemediniz. Mesut,
hafta oldu herhalde.
Mesut bu defa Las Vegas'ta. Aslında biz bu çekimi yaparken Mesut Las Vegas'ta değil, İstanbul'a dönüş yolunda
Las Vegas'ta
uçuyor.
Kumar oynuyor diyeceksin diye tamamlayacaksın diye bekliyordum ama.
Hayır. Fuardan dönüş yolunda şu anda muhtemelen göklerde. Bizim çekim yaptığımızı, neler yaptığımızı merak ediyor olabilir.
Bilgi dolu bir şeyle geliyordur.
Aynen, bol bol içerikle döndü. Zaten fuar sırasında da birçok incelemeyle, haberle bizlere destek attı. Önümüzdeki hafta tekrar Mesut burada olacak. Evet. Bakalım sen burada olacak mısın?
Bakalım.
Göreceğiz.
Belki olmayabilirim. Belli olmaz bu işler. Evet arkadaşlar, oyun dünyasından haberlerle başlamak istiyorum ben. Çok büyük heyecanla beklenen PC platformunda GTA 5'in Türkiye'ye ön sipariş fiyatı belli oldu. Aral Game PC'de GTA 5'i 180 liradan
180 lira.
Ön siparişi açtı. Açıkçası ben son derece pahalı buldum. Özellikle yine aynı kalem diyeceğim bir başka oyunda Witcher 3 59 liradan ön siparişle satın almak isterseniz D&R'dan, üstelik kargosuz bir şekilde, ki ben daha önceki programlarda buna değinmiştim. 59 liradan satışa sunulmuş durumda. Hal böyle olunca hani diyorsun ki bilemedin, arasında 50 lira fark olsun. Hani uçuyorum. Aralarında 50 lira fark olsun.
120 lira var mı şu anda?
Evet. Yani GTA'nın en fazla ben 100 lira gibi bir fiyattan çıkmasını bekliyordum ön siparişe.
Yani şimdi baktığın zaman ancak konsol taraflarındaki fiyatlarla kıyasladığın zaman GTA 5'in fiyatı iyi.
Yani,
hani
evet.
Hani konsolla kıyasladığın zaman gerçekten iyi, ama dediğin gibi işin bilgisayar tarafına, yani PC sürümlerini düşündüğün zaman 180 TL biraz iddialı olmuş. Ama burada şöyle bir şey de var. Çok uzun süredir bekleniyor. Şimdi Witcher 3 mü daha çok bekleniyor, GTA 5 mi daha çok bekleniyor dersem, bence GTA 5, yani sen de aynı şeyi düşünüyorsun. Belki orada biraz işin kaymağını biraz daha böyle kalın katman tutmuş
gibi. Biraz değil de bayağı bir. Ben çünkü aynı yayıncı firmanın, kimse kusura bakmasın, daha önceki politikasını da biliyorum. PlayStation 3, Xbox 360 zamanında oyunlar 180 liradan satılırken GTA 5'in çıktığı dönemde birden oyunun fiyatları 220-230 liraya çıktı. Aynı şey kademedeki oyunlar niçin 180 liradan satılırken, ki o da yüksek bir rakamdı, birden 220 liraya, 230 liraya çıktı. Bunlar tartışılacak şeyler tabii ki de.
Ya tabii.
Evet, Witcher 3 GTA 5 kadar beklenmiyor ama öteki taraftan baktığında bu da çok başarılı bir AAA yapım. Bunun üzerine de emek harcanmış ve kaliteli bir yapım olarak çıkacak. 60 dolarda, yani yurt dışındaki fiyatı Türkiye'ye kıyasla. GTA 5 de aynı şekilde 60 dolardan çıkışını yapacak. Bunları kıyasladığı zaman bir tanesinin 59 liradan ön sipariş açılmış
180.
olması, diğerinin 180 liradan açılmış olması gerçekten de, bu arada özür dilerim arkadaşlar, sürekli ağzım kuruyor. Rahatsızım biraz.
Peki
biraz
ön sipariş sıkıntı. Dışındaki fiyatı nasıl olacak? Yani ön siparişi kaçıranlar yine 180'den mi alacak, yoksa orada bir fiyat artımı mı olacak?
Yok, ön siparişi aldın 180, bunun tam fiyatı 360 lira falan olur diye tahmin ediyorum. Yani 27 Ocak'ta çıkacak bu arada arkadaşlar. 180 lira olmasa bile bence bir 250 liradan 230-250 lira arasında satış olacaktır ki. Bence
ya evet, biraz bilgisayar tarafına tekrar düşündüğün zaman 180 TL biraz fazla, ama işte dediğim gibi GTA 5 hani ismiyle gelecek bir oyun. Ki ne kadar bir hype, yani bir bekleniş olduğunu da biliyorsun artık, ki bilgisayar tarafında, konsol tarafından oyunun daha iyi olacağı da iddiaları da var. İşte 4K destekleme söylentileri yayıldı ortaya. Tabii bilgisayar tarafında ucu bucağı daha açık olacak. Modlara daha açık bir oyun olacak. Bilgisayar oyuncuları illaki bu oyunu satın almak isteyecek ama 180 lira verip Türkiye lisansı mı alacaklar, yoksa yurt dışından daha uygun fiyatları mı getirecekler? İşte evet. Onu muhtemelen ilerleyen dönemlerde göreceğiz.
Lazım. Bir de Steam fiyatını da görmek lazım diye düşünüyorum. İşin üzücü tarafı, mesela Steam Türk Lirası'na geçtiği zaman o dönemde gerçekleşen indirimlerinde 2K oyunlarını inanılmaz yani uygun rakamlara alabiliyordunuz. Birkaç gün içinde bu rakamlar da değiştirildi ve tamam, yine kutulu sürümlere oranla biraz daha ucuzdu ama dijital fiyatlar yine birazcık cep yakacak oranlara çıktı.
Yani senin için bir sonraki habere geçmeden önce ben küçük bir bilgi de vermek istiyorum bu konuyla alakalı. Geçtiğimiz birkaç gün içinde dikkatimi çekmişti. Bayağı da bir hani yakındım olayla alakalı. Şimdi Amerikan PSN'e ve Türkiye PSN'e arada bir girip bakıyorum, işte ne oyun gelmiş, ne fiyata gelmiş vesaire diye. Amerikan PSN'i gezerken Far Cry 4'ün Gold Edition, yani o bütün içerikleri içinde sunan, her şeyi içinde sunan dijital versiyonu 90 dolardan satışta PSN, Amerikan PSN'de. Dedim bir Türkiye'ye gireyim bakayım arkadaşlar. Türkiye'de de 330 lira. Hani arada 1,5 katı yakın fark var. Belki evet, biraz daha fazla.
Destiny'de
ve dijital, yani hani dijital bir içeriğe 330 lira verilir mi? Ya ben 330 lira gidip PSN'den satın alıp 40 küsur GB indirip bir de adil kullanım kotamı mahvetmek yerine ya giderim resmi satışını alırım. Daha uygun fiyata, yani belki biraz daha oynayabilir, belki biraz daha fazla olabilir ama en azından oyunu anında alırım. İnsin diye beklemek zorunda kalmam. Hard diskim de yer kaplamaz. İşte adil kullanım kotanın mahvetmez, için etmez diyecektim. Hani hakikaten böyle bir durum var. Ya oyun tarafında çok ciddi bir fiyat artışı var. Hani umarım bir şekilde dur derler ya da en azından böyle bir frenlenir. Ki hani GTA 5'in 180 liralık fiyatı da dediğin gibi biraz fazla geldi.
Evet, ben eskiden oyunların tamamen dijital satışı gerçekleşmeye başladığı dönemde oyunun daha ucuza insanlara satılacağını düşünüyordum. Ancak belki de bu işin şey kısmında da hani kutulu olması, kitapçıksız olması, kutu ve kitapçık veya dağıtım gibi unsurların aradan kalktığı zaman oyun fiyatlarında gözle görülebilir bir indirim olacağını düşünüyordum. Ancak belki de orada oyunları tuttukları havuz, dağıtım, ya dijital dağıtım şekli de belki de bir nevi masraf.
Ya illaki ama masraftır ama
kutulu
hani
kutulu ve kitapçıklı, evet, aynı şekilde de fiziksel dağıtımın gerçekleştiği bir ortamda da çok da
yani yüzeysel olarak tabii yüzeysel olarak düşündüğün zaman dijitalin bariz daha ucuz olması gerekiyor. Yani mesela dediğin şeylerin içine bir de distribütör farkları, işte market payları gibi gibi şeyler giriyor. Ama aradaki farkı dediğin gibi gözü görülür şekilde çok fazla görmedik. Hani insanlarda bir şekilde Amerikan piyasamdan, PlayStation için bahsediyorum, bilgisayar tarafında da Steam'den almaya yönlendiriyor bu tür durumlar.
Evet, benim bir diğer haberim de arkadaşlar GTA 5'in fiyatıyla kıyaslama yaptığımız The Witcher 3 olacak. The Witcher 3'ün biliyorsunuz son dönemde bir ertelemesiyle birlikte epey bir üzerine dikkatleri çekti. Aslında birazcık da fazlasıyla oyuncular tepki gösterdi haklı olarak bu ertelemeye. Şimdi gelen sistem gereksinimlerinde bazı oyuncuları isyan ettirdi açıkçası. Onunla ilgili detaylara geçmeden önce ben sistem gereksinimlerini, hem minimum hem önerilen sistem gereksinimlerini sizlerle paylaşayım. Minimum sistem gereksinimlerinde işlemci olarak Intel Core i5 2500 ve onun karşılığında AMD Phenom 2 X4940'ı görüyorum. Ekran kartı olarak Nvidia GeForce GTX 660, AMD Radeon HD 7870.
6 bellek GB olarak, bellek.
Evet, 6 GB RAM istemişler. Boş alan olarak 40 GB istemişler. Zaten RAM olması gereken normal bence. Aynı şekilde boş alanda yeni nesil konsolların gelmesiyle birlikte zaten alanlar genişledi, oyun alanları genişledi. Burada zannedersem önerilen sistem, yani minimum sistem gereksinimleri gerçekten de baktığımız zaman mesela ekran kartında AMD Radeon HD 7870 PlayStation 4'ün GPU'suyla eşdeğer bir ekran kartı. Ve bu noktada tabii ki de PlayStation 4'teki ekran kartını PC'ye oranla çok daha oyun odaklı kullanabilirsin ve daha iyi performans elde edebilirsin ama zannedersem değil, hemen hemen minimum sistem gereksinimlerine yakın oynayacağız diye düşünüyorum konsollarda. Ya bunu kötülemek veya daha düşük görüntüde oynayacağız demek babında söylemiyorum arkadaşlar ama şu sistem gereksinimleri onu gösteriyor. Bunun dışında önerilen sistem gereksinimlerine geçmek istiyorum. Burada Intel Core i7 3770 3.4 GHz, AMD FX 8350 4 GHz, ekran kartı kanadında Nvidia GeForce GTX 770, AMD Radeon R9290, bellek olarak da 8 GB RAM istemiş.
Yani dediğin gibi şimdi minimum gereksinimlerdeki özellikle grafik işlemcisi tarafı konsolları biraz böyle andırıyor hani seviye anlamında da. İşin tabii şöyle bir durum var. Dediğin gibi oyun konsolları sadece oyun odaklı çalışacağı için ya da daha doğrusu sadece değil de ağırlıklı olarak oyun odaklı çalışacağı
daha
için
optimize edilebilir.
Hani minimumla önerilen arasında bir şey çıkacağını tahmin ediyorum ben konsol tarafında. Hani nelerden kısarlar? Mesela draw distance'dan muhtemelen kısacaklardır konsol tarafında. Çizim mesafesi.
Bunun en basit örneği, sözünü kesiyorum, Metal Gear Solid Ground Zeroes bile şeyde PC'de çok daha geniş bir çizim alanına sahip.
Ya tabii oradaki
PlayStation 4'e oranla.
Yani çizim alanı ne kadar genişlerse bellek kullanımı da o kadar genişlemek zorunda kalacak tabii burada. Belki hani konsol tarafında Witcher 3'ün draw distance tarafında bir kısıtlamaya gidileceğini düşünüyorum ama şöyle bir şey var. Her şey böyle üst düzey grafik kalitesi değil. Oyun oynanışından alınan keyfi düşürmedikleri sürece, kare saniye oranı durduk yerde böyle dibe vurmadığı sürece, işte Assassin's Creed Unity'de yaşandı bu. Hani 19-20 15 kare saniye gören insanlar olmuş. Çılgınlar gibi güncellemeler dağıttılar bilmem ne. Hani bunlar olmadıktan sonra konsolda draw distance çok fazla değildi. İşte atıyorum böyle %20-30 oranında kısıtlanması çok sıkıntı çıkarmayacaktır.
Tabii draw distance'dan öte önerilen ve minimum sistem gereksinimlerinin çok uçuk olduğunu düşünen oyuncular var. Katılıyorum. Elbette Witcher 3'ün sistem gereksinimleri gerçekten kallavi bir durum.
Evet.
Ancak öteki taraftan ben Witcher 3'ün vaat edilenlerini yerine getirirse şayet Crysis gibi PC oyunculuğunda, hani oyun dünyasında bir şey vardır, laf vardır, PC must diye. Çünkü son teknolojiler, yani takdir edersiniz ki PC platformunda boy gösteriyor. Hal böyle olunca da biz her zaman konuşuyoruz yani ikisi bir programında. Bu ekran kartı çıkıyor ama bu ekran kartının hakkını verecek oyun var mı?
Ya da kaç tane var?
Kaç tane var? Genellikle PC oyunları son yıllarda PlayStation 3, Xbox 360 döneminde bu çok daha bariz bir şekilde kendini belli etmişti. Konsol bazlı ilerliyor. Konsola çıkan oyunlar neyse hemen hemen o oyunu. Hatta 1080p desteğiyle falan anca geliyordu. Onun dışında kaplamalara falan pek dokunmuyorlardı bile PC cephesinde. Şimdi yeni nesille birlikte yavaş yavaş her şey artış gösterdi. Oyunların alanları bile hatta. Bunu düşününce Witcher 3'ün ben Crysis gibi verdiği, istediği sistem gereksinimlerinin hakkını verebilecek bir oyun olduğunu düşünüyorum. Yani Witcher 2'den 35 kat daha büyük bir haritanın olduğu ve bu haritada herhangi bir şekilde yüklemenin olmadığı bir dünyadan bahsediyoruz. Kaldı ki kimi insanlar downgrade edildiğini söylese de bir çıktığında görmek lazım diye
tabii
düşünüyorum.
Tabii illaki görmek lazım.
Çok başarılı grafikleri olduğunu
Watch
düşünüyorum açık
gibi
dünya
bir,
için.
Watch Dogs'a gibi bir downgrade olmadıktan sonra çok da fazla yıpratıcı olacağını düşünmüyorum
tabii
aslında.
Tabii mesela Watch Dogs'ta da iyi 7 istemişlerdi. Ama şeyde ben i3 benim evdeki bilgisayarda i3 ile ayarları kısarak 30 FPS'de oynamıştım mesela.
Yani yeterli yani olmuştur.
Şimdi en üst düzey şeyleri istiyorsanız arkadaşlar haliyle bu önerilen sistem gereksinimlerini almak lazım. Buradaki en büyük sıkıntı bence bu sistem gereksinimlerinin üzerine başarılı bir optimizasyon yapılmamış olması olurdu. Eğer böyle çıkarsa hani bu sistem gereksinimleri üstüne çok sıkıntılı optimizasyon özürlüsü bir oyun çıkarsa işte o zaman Witcher 3 eleştirilecek bir oyun
kesinlikle
olur. Ama onun dışında ben Crysis gibi PC teknolojisinin hakkını verecek bir oyuna karşı karşıyayız diye düşünüyorum. Bir de bu sistem gereksinimlerine baktığım zaman biraz dengesizlikler görüyorum açıkçası. Mesela örneğin minimum sistem gereksinimlerinde Phenom 2X4 Intel kanadında Core 2 Quad 6600'e eşit ama Intel i5 2500K istemişler. Yani onunla kıyaslama yapmışlar. Burada sanki değil bariz bir şekilde aslında baktığımızda Witcher 3'ün daha önceki teknoloji videolarında da kıl tüy efektlerini vesaire Nvidia teknolojik olarak yapıldığını görmüştük. Büyük ihtimalle de Nvidia odaklı bir oyun olacaktır diye düşünüyorum.
Ya da işte dediğin gibi insanlara donanımlarını biraz upgrade ettirmeye zorlayacak oyunlardan bir tanesi de olabilir. Yani göreceğiz çıktığı zaman zaten siz de incelemesini yapacaksınız. Hem konsol tarafında hem bilgisayar tarafında yapacağınızı düşünüyorum. Ben buradan teknoloji haberlerine geçişimi yapayım artık. Geçtiğimiz hafta CES Las Vegas'ta düzenlendi. Çok çeşitli teknolojik ürünler tanıtıldı. Hem mobil tarafta hem akıllı otomobiller. Özellikle Mesut'un incelemesini yayınlamış olduğu Maserati'nin Qualcomm destekli otomobil de çok dikkat çekiciydi. Artık yani cam aynaları kaldırmışlar. Her şey dijital ekranlı hale gelmiş. Bunlardan Mesut değindiği için ben böyle biraz daha arkada kalmış detaylara girmek istiyorum. Çin merkezli ZTE firması S Pro 2 adında taşınabilir Android işletim sistemli bir projeksiyon cihazı tanıttı. S Pro 2'den önce ilk modeli vardı ama kısa sürede yeni modele geçiş yaptılar. Kare şeklinde biraz böyle Apple TV andıran bir dizaynı var.
Aynı şeyi söyleyecektim.
Hani Apple TV'nin hani ilk başta Apple TV andıran bir dizaynı var. Etraftaki kasa çerçevelemesi de bildiğin iPhone andırıyor. Hani böyle tuş yerleşimi
yani
vesaire.
Kendine has bir tasarım yok diyebiliriz.
Yani çok aşırı özgün değil. Tabii burada kendine has özelliklere değinecek olursak cihazın üst tarafında 5 inçlik bir dokunmatik ekran var. Çoklu dokunma desteği de sunuyor. İşletim sistemi tarafında Android 4.4 KitKat işletim sistemini kullanmışlar. İşlemci tarafında Qualcomm'un Snapdragon 800 işlemcisi var. 2.1 GHz işlem hızına sahip. 2 GB sistem belleği. 16 GB dahili hafıza. Ya bildiğin üst düzey bir telefon ayarlarında bir projeksiyon cihazı bu. Tabii batarya tarafında, şimdi projektör çok fazla güç tüketeceği için batarya tarafında da 6300 mAh'lik bir batarya kullanmışlar. İşte micro SD kart girişi, USB 3.0, HDMI çıkışı, Bluetooth, HDMI girişi, Bluetooth desteği gibi bir sürü özellik koymuşlar. Native çözünürlüğü de 1280x800. Yani baktığın zaman donanım tarafında ZTE bunları bir telefona koysaymış da olurmuş. Hani böyle hit yapacak bir telefon satabilmiş ama farklı olmuş. En azından şöyle bir durum var. Hem Android işletim sistemi hem 4G ve Wi-Fi desteği gibi özelliklerle illa dışarıdan bir şeyleri medya cihazlarını bağlama gereksinimini ortadan kaldırmışlar. Ayrıca işin projeksiyon tarafına değineceğim. 200 lümenlik bir parlaklık değeri var. Bu da hani şimdi üst düzey projektörler kadar yüksek olmasa da tatmin edici bir parlaklık değeri sunacaktır. 20 inç mesafede de 720p çözünürlük yansıtıyormuş. Bu da yeterli denilebilecek bir şey. 6300 mAh'lik bataryada 3 saate kadar kullanım ömrü sunuyor. Hani baktığınız zaman değişik bir cihaz olmuş. Özellikle Android tarafıyla birleştirilmiş olması ki artık bu akıllı işletim sistemleri, mobil işletim sistemleri neredeyse bütün cihazlara yansımış durumda. Öncelikli olarak tabii ki Amerika'da piyasaya çıkacak ama fiyatıyla alakalı henüz bilgilendirilme yok. Hani ne kadara çıkacak, ne olacak bilmiyorum. İlerleyen zamanlarda göreceğiz. Yine CS 2015'ten devam edeceğim. Polaroid markasını biliyorsundur. Yani. Hani o kült haline gelmiş, klasikleşmiş fotoğraf makineleri vardı. Alttan, alttan hemen onun sallarsın böyle.
Özel ismi vardı herhalde değil mi? Unuttum.
Ya Polaroid yani şey gibi oldu. Hani Selfak gibi. Aynen aynen.
En Şaşalsu.
Aynen en klasik örnektir. Polaroid de klasik tarzından uzaklaşıp bir akıllı telefon yaptı. Akıllı telefon pazarına Polaroid de giriyor. Birkaç tane model gösterdiler. Bunlardan en dikkat çekeni Polaroid Selfie adlı model. Telefonun şöyle bir özelliği var. 13 megapiksellik tek kamerası var.
Yalnız nasıl bir çılgınlıksa bu selfie öz çekim dediğimiz olay. Firmaları bu özel ya bu
tabii HTC Desire Eye çıkardı.
Hani kültüre mi diyeyim ya da bu fenomene itecek bir cep
popüler, telefonu yaptı. Ya çok popüler bir hale geldi ki Polaroid gibi yani bu fotoğraf sektörünün en köklü firmalarından biri bile akıllı telefon pazarına giriş yaptı bu şekilde. Şimdi telefonun özelliği hani dikkat çekici özelliklerinden ilki 13 megapiksellik tek bir kameraya sahip. Tek kameraya nasıl selfie çekecek? Üstteki kamera modülü dönebilir halde.
Sen oynar. Sen onu söylemeseydin ben mavi ekran hatası verdim.
döner başlıklı sağlat. Bildiğin döner başlıklı. Hani böyle çeviriyorsun arkaya, çeviriyorsun kendine. Bu sayede cihazda tek kamera iki fonksiyonu birden görüyor. Tabii bu şimdi çok yenilikçi bir tasarım mı? Kesinlikle değil. Oppo firmasını biliyorsunuzdur. Oppo'nun N1 modeli de birebir aynı dizayna sahipti. Hatta telefona ilk baktığınız zaman Oppo N1 bile diyebilirsiniz. Belki de Polaroid Oppo'ya yaptırmıştır cihazı. Çünkü baktığınız zaman bütün özellikler neredeyse böyle birbiriyle tutuyor. İşlemci tarafında 8 çekirdekli octa-core mimarisini taşıyan bir işlemci var. Muhtemelen MediaTek 6592 olduğu söyleniyor. Bellek tarafında 2 GB'lık bir bellek miktarı bizleri karşılıyor. 16 GB hali hafızası var. Arttırılabilir hafıza için microSD kart desteği de sunulmuş. 5.5 inçlik IPS ekranda da 720p ekran çözünürlük sunuyor. Yani baktığın zaman yine ortalama bir cihaz. İşin donanım tarafında MediaTek 6592 gibi işlemciyi gördükten sonra da fiyat anlamında çok üst düzey olacağını düşünmüyorum. Hani o 1000 dolar, 700 dolar seviyesinde olmayacaktır diye düşünüyorum. Ama Polaroid markasının da akıllı telefona giriş yapmış olması ki CES'te tabletlerini de duyurdu bunlar. Değişik olmuş. Dediğim gibi
tabletlerini de duyurmuş olmaları.
Evet, tablet duyurmuşlar ve birden fazla kategoride de telefonlar duyurmuşlar. Ama en dikkat çekeni bu. Dediğim gibi kamera döner başlıktı. Aynı Oppo N1 modelindeki gibi. İhtiyacınız olduğunda önünüze çeviriyorsunuz ki bunun faydası ne? Sabit bir ön kamera yerine LED flash desteği olan bir ön kameraya sahipsiniz.
Peki pazar, markete giriş yapacağı bölgeler belli mi? Hani mesela Avrupa veya en azından bizim ülkemizde de böyle
henüz, hedef alınmış durumda. Ya muhtemelen Amerika odaklı başlayacaktır yine. Yani. Ama ilerleyen dönemlerde ne hale gelecek, nasıl yayılacak bilmiyoruz. Tabii Polaroid'in de böyle bir işe girmiş olması güzel ama benim gözümde Polaroid dendiği zaman hala alt çek, alttan fotoğrafı çıkar. Görüntü çıkana kadar salla salla salla tarzı bir izlenim oluşuyor. Böyle bir imajı böyle bir telefonla silebilirler mi bilmiyorum.
Yani evet benim de aklıma direkt olarak o cihaz geldiği için cep telefonuyla niyeyse Polaroid'i pek yan yana getiremedim
aslında
ama
aslında onu akıllı yapsalarmış daha güzel olmuş değil mi?
Değil mi? Akıllı hani ama alttan dijital olarak
alttan hemen çıkartacak.
Yine de ama böyle sallayacaksın.
O şey
sallamadıkça
ama
çıkmayacak.
Sallamadıkça çıkmayacak. Ya değişik bir cihaz olmuş. Bir şekilde temin edilebilirse Avrupa'da veya Türkiye'de hiç zannetmiyorum kısa vadede satışa çıkacağını ama bir şekilde elimize geçerse hani deneyimlemek istediğim cihazlardan bir tanesi.
Evet, oyun dünyasından haberlere geçtiğimizde arkadaşlar biliyorsun Kaan, Far Cry 4 ile birlikte Ubisoft bizi Asya bölgesine götürdü. Hayali bir şehir olan Kayrat'a gittik.
Kayrat.
Farklı bir deneyim oldu bizler için de. Şimdi Ubisoft tekrardan bir arkadaşlar market araştırmasına girişmiş. Far Cry, yeni Far Cry için bir anket gerçekleştirmiş. Bu ankette sıradaki Far Cry'ın nasıl bir temaya sahip olmasını
İstiyorsunuz
gibisinden bir soru sorulmuş. Baktığımız zaman dinozorlar, vahşi beta balığı diyeceğim buradan yürüyeceğim. Vahşi batı teması, uzaylılar. Bunun dışında bakıyorum Mad Max tadında kıyamet sonrası dünyayı hedefleyen bir dünya. Vietnam ilginç bir şekilde. Bilim kurgu veya Blood Dragon DLC'si de zaten bilim kurgu öğeleri içeriyordu. Blood Dragon'un bizzat kendine has bir oyunu. Ve bunların yanı sıra Peru veya Alaska taraflarında geçecek bir oyun teması bu anket listesine eklenmiş. Açıkçası Far Cry'ın havasına baktığımızda evet Far Cry 2'de biraz daha böyle çöl bölgelerine gitmişti ama nihayetinde Far Cry'ın ilk oyunu 3 ve 4. oyununa baktığımızda biraz daha ormantik bir havaya evet sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada ben şahsen dinozorlardan yana kullanırdım.
Yani evet şimdi ben de seçenekleri bir an düşündüm de Mad Max bana çok çekici gelmedi. Çünkü Borderlands'da zaten Mad Max'in biraz havasını yaşattılar bize.
Yani zaten hani, katılıyorum.
Borderlands serisinde biraz o havayı yaşadık. Her ne kadar hani tamamıyla hikaye farklı, grafik motoru her şey olsun bilmem ne farklıydı ama hani o Mad Max'i hatırlatan öğeler vardı. İşte böyle değişik araçlar, işte böyle apaçi kılıklı adamlar evet, böyle hani bir yerleri ele geçirmeye çalışıyorlar vesaire. Ya buradaki seçeneklerden benim ilk seçeceğim şey Vahşi Batı olurdu. Hani Vahşi Batı'da ne bileyim
Kolo Juarez
tarafında yani tadında böyle Kolo Juarez tadında ve Far Cry 4 ya Far Cry serisindeki grafik kalitesinde bir oyunu sanki böyle daha böyle bir isterdim gibime geldi. Dinozor tarafını biraz düşünüyorum. Dinozor öyle bir şey nasıl olur?
Ya şimdi Jurassic Park tadında bir şey olur abi ya.
Ama o zaman birinci düşmanı dinozorlar mı olacak? Yani tabii, survival mı olacak
oyun? Tabii şeyi düşün. Uçan dinozorlar var ya. Ne yapıyorsun? Far Cry'da işte bu şeylere falan biliyorsun ya.
Planörlere.
Planörlere falan biliyorsun. Orada bağlayacaksın kendini, dinozorla uçacaksın falan.
Kırbaçla vuracağım böyle sağına soluna. Hani böyle sağa dönsün, sola dönsün diye.
Ben Jurassic Park tadında bir şey çıkar diye düşünüyorum. Çünkü dinozor teması son dönemlerde çok işlenen bir unsur değil.
Değil.
Bağımsız yapımcılar cephesinden işleniyorsa işleniyor. Şimdi zombi teması da var mesela.
Zombiye gerek yok ya.
Zombi temasını işleyen çok fazla oyun var. Vahşi Batı teması da olabilir, katılıyorum. Mad Max'te evet dediğin gibi Borderlands veya işte Rage gibi oyunlar var. Hı-hı. Fallout var, RPG oyunu her ne kadar olsa da o temayı içinde barındıran bir oyun. Mesela olabilir bence kıyamet sonrası dünyayı Far Cry'ın tadıyla keşfetmek de olabilir. Hani farklı düşünmeye çalışıyorum. Ama benim niyeyse dinozorlar ve ardından Vietnam.
Vietnam'da
Vietkonglar böyle ormanın içinde Amerikan askerlerine bayağı bir
cümlelere ter attırmış. Flamethrower ağırlıklı bir oyun olur öyle bir şey olursa.
Zaten Flamethrower da vardı, hayvanlara falan fışkırtıyorduk. Bu seçenekler arasından tabii ki de bir tanesinin gerçek olma olasılığı bir hayli yüksek Kaan. Çünkü daha önce Ubisoft bu şekilde farklı oyunlar için anketler düzenlemiş.
Benim oyun Vahşi Batı hala ya. Vahşi bir de böyle Yahşi Batı tadında böyle eğlenceli bir de oynanış olursa. Ama dinozor tarafına biraz takıldım ben. Hani survival mı olacak? Şimdi dinozorlarla mücadele edeceksin.
Sadece dinozor olmaz orada artık. Tabii şimdi
dinozor çağında yaşarsan o nasıl bir üst düzey olacak? Silah yeteneklerin tamamen gidecek. Belki bir crafting sistemi getirirler farkına
ya. Bak sana diyorum Jurassic Park gibi olacak. Yani günümüz döneminde geçecek.
Kendi silahını kendin yapacaksın.
Alternatif bir evren olacak yani. Nasıl diyeyim, Jurassic Park'ta da dinozorlar var. Günümüz dönemindeyiz. O tarzda
i̇şte
bir şey olabilir.
Okunu yayını kendin yapacaksın böyle bıçaklarla ya, falan filan. Çünkü hani sistemi. Öyle bir şey olduğu zaman böyle hani über süper teknolojik silahlar sunamayacaklar.
Tabii muhakkak.
Hani dinozor çağında gelip de böyle plazma tüfeğiyle falan gelirsen hani orada biraz daha olayı bağlayıp Assassin's Creed gibi aslında gelecekten geçmişe dönmüş gibi bir hikaye yapmaları gerekecek. Bilmiyorum, bana hala Yahşi Batı biraz daha sıcak geliyor.
Evet, Peru ve Alaska'da tabii ki daha önce olduğu gibi Kayrat gibi farklı alternatif bölgeler olarak değerlendirebilir. Tabii bunlardan az önce de söylediğim gibi gerçekleşme olayı bir hayli yüksek arkadaşlar. Zira mesela 2010 yılında Ubisoft'un gerçekleştirdiği bir başka ankette isim verilmeden Assassin's Creed Revelations'ın içeriğiyle alakalı pek çok aslında detayın anketlerle insanlara sunulduğu ve beğenilerine, tercihlerine bırakıldığını görüyoruz. Aynı şekilde 2011 yılında henüz Assassin's Creed 3 çıkmadan önce Amerikan devrimi temalı bir oyun olsa nasıl tepki verirdiniz tadında bir anket gerçekleştirilmiş ve en son mesela yine bakıyoruz 2012 yılında Assassin's Creed Unity'nin co-op özelliğine göndermede bulunarak bir anket düzenlemişler. Tabii oyun ismi vermemişler. Burada da bu anketlerde yer alan seçeneklerden bir tanesini ileriki dönemlerde Far Cry'da görebiliriz. Ben burada size sormak istiyorum arkadaşlar. Siz Far Cry temasını nereye taşınmasını isterdiniz?
Vahşi batı.
Uzayda olabilir. Uzayda olabilir.
Alttan işliyoruz böyle mesajları. Şimdi Assassin's Creed Unity ile alakalı co-op desteği koymuşlar da. Ta lan Assassin's Creed Unity co-op oynadın mı?
Assassin's Creed Unity'yi ben ofiste birazcık deneyim ettim. O da bug'lı döneminde olduğu için yarıda bıraktım.
Ya ben açıkçası oynuyorum. Evde Assassin's Creed Unity oynuyorum ama henüz co-op modunu denemedim. Oyundan da sıkıldım açıkçası. Yani düşün, o kadar sıkıldım ki bütün haritalardaki o viewpointler var ya, Leap of Fate yaptığımız. Onları açtım can sıkıntısından. Hani böyle o kadar sıkıldım ki görevler falan. Hani bir yerden sonra şey oldu. Herkes şey, Assassin's Creed 1 ile 2 arasındaki geçişte hatırlıyor musun? Görevler birbirlerini tekrarlıyor, ediyor gibi şeyler vardı. Sanki ben o psikolojiye girdim ve sıkıldım oyundan, bıraktım. Co-op moduyla alakalı da oynayan arkadaşlar fikirlerini aslında yansıtabilirler bizlere.
Ama şeyi devam ettir derim. Assassin's Creed Unity içerisinde birkaç tane farklı görev var. Fazla da spoiler vermeyeyim. Belki trailerlerini falan izlememişsindir. Biz ikisi bir de konuştuk gerçi. Sen ikisi bir de arka planda bizi takip ediyorsun ama yani. Biliyorsundur zannedersem. İkinci Dünya dönemine gidiyor olması. Ayrı zamanda dedektiflik unsurlarının da daha sonra oyuna dahil edilmesi gibi olaylar söz konusu.
Artık göreceğiz.
Bir dene derim.
Çünkü çok fazla aşama da kaydetmedim. Bakalım ilerleyen zamanda göreceğiz.
Hoşuna gidebilir. Bir diğer haberim ses fuarından arkadaşlar. Ben gitmedim ama ben buradan haberleri veriyorum size. PlayStation 4'ün biliyorsunuz 500 GB'lık hard diski değiştirilebiliyor. Ancak 2.5 terabaytlık hard disklerle değiştirilebiliyor. Çok basit.
2.5 inç.
2.5 inç. Özür dilerim. 2.5 inçlik hard disklerle değiştirilebiliyor. Hatta Donanım Haber kanadında da Mesut bununla ilgili
nasıl
bir video
alakalı
yayınlamıştı. Ancak Niko sizlere 3.5 inçlik terabayt 3.5 inçlik hard diskleri
kullanma imkanı veriyor.
Takma imkanı veriyor. Bu sayede daha ucuz maliyetlerle çok daha yüksek kapasiteli PlayStation 4'e sahip olabileceksiniz.
Aslında bu haberi ben de koyacaktım. Dedim Tağlar nasıl olsa bunu gözünden kaçırmaz. Hatta haber listeme aldım arkadaşlar. Onun sonrasında da Tağlar'ın listesini gördükten sonra kaldırdım. Üst üste ikisi binmesin diye. Şimdi güzel düşünülmüş bir detay. Birincisi yani 2.5 inçlik hard disk fiyatları 3.5 inçlere göre hala çok pahalı. Ve hani 2.5 inçlik gerçek mekanik disk aldığınız zaman dönüş hızları, RPM dediğimiz dönüş hızları da hala 3.5 inç seviyesine ulaşabilmiş değil. Tabi burada SSD ve SSHD'leri
dahil etmiyorum
yani. Duruma. Saf bildiğimiz mekanik 2.5 inçlik disklerden bahsediyorum. Cihazın hani bu aksesuarın kullanımı çok şık olmuş. Hani böyle görüyorsunuz arkadaşlar şu anda hani montajın nasıl yapıldığını. Yani ve hani PlayStation 4'ünün bütünlüğünü çok da bozmadığını söyleyebilirim.
Evet, kimileri üzerine tuğla konulmuş gibi denmiş ama baktığımız zaman PlayStation 4'ün ikili yapısı yani donanımsal olarak mat siyah ve piyano siyahını bozmayacak şekilde ve üzerinde aynı PlayStation 4'ün açıldığında yanan o LED ışığının olduğu gibi bir ışığı mevcut.
Çok
hakikaten de o PlayStation 4'ün tasarımını pek fazla zarara uğratmayacak güzel bir tasarımla birlikte eklendiğini
Bir de şöyle bir şey var. O makine yani o aksesuar aldıktan sonra PlayStation 4'ü dikey olarak daha rahat kullanabilirsiniz. En azından kapladığı yüzeyi daha genişleteceği için. Hani dikey stand aksesuarı almak yerine belki de öyle bir şey de yapılabilir. Şimdi burada 3.5 inçlik hard diskin yerleştirilmesinin avantajları neler hemen sıralayalım. Birincisi dediğim gibi maliyet. Daha uygun fiyata daha yüksek kapasiteli cihazlar
kaldı
takılabiliyor.
Kaldı ki artık sözünü kesiyorum bu nesilde 500 GB falan.
Ya bende yer kalmadı şu anda.
Şaka
düşün.
Yani gerçekten şaka gibi oluyor. Oyunların boyutlarına baktığımızda.
Benim PlayStation 4'te şu anda yer kalmadı. Hani oyun yükleyemiyorum.
Ya oyunun kendisi geliyor peşinden geliyor. Peçi geliyor, zartı geliyor, zurtu geliyor. Sistemin kendine güncelleme
ki
geliyor falan.
Kutulu derken. Oyun bile alsan yüklemesini cihaza yapıyor. Ondan sonra oynuyorsun. Hani kutu orada biraz böyle disk aslında şey gibi key gibi oluyor.
Anahtar
gibi oluyor. Devam ettiriyor. İkinci avantajı, yani ilk avantajı dediğimiz gibi fiyat. İkincisi kapasite. Fiyatla eşlenik olarak aslında avantaj olarak söylenebilir. Yani 2.5 inçte atıyorum hani buradaki değerleri 1 terabaytlık bir disk fiyatına 3.5 inçte belki 2 terabaytlık bir disk alıp tamamen rahatlıkla yolunuza bakabileceksiniz. Üçüncüsü de performans tarafı. Şimdi performans tarafında çok fazla fark ediyor mu diye soranlar olacaktır illaki. İşte SSD, mekanik disk, 3.5 inç disk vesaire gibi şeylerde. Burada da ben hemen bu konu açıldığı için bir video koyacağım şimdi buraya arkadaşlar. Göreceksiniz. Mekanik disk, SSD ve SSHD kıyaslamasını gösteren küçük bir video gösteriyoruz şimdi size. Hani burada da açılış sürelerinin ya da oyun yükleme sürelerinin farklarını görüyorsunuz ama hani aman aman bir fark yok. Tamam illaki bir fark var. 3 saniye 5 saniye bir fark var ama 3 saniye 5 saniye bir oyunun erken açılması için de SSD alır mıyım almam. Hani böyle bir çözüm alınabilir ama.
SSD'ler de az buz değil.
Tabii canım yani.
3 saniye 5 saniye için 600-700 lira verilmez.
Ya bir de şöyle bir şey var. SSD'de sürekli hani sonuçta NAND bellekler üzerinden okuma yazma yapıldığı için onların ömürleri biraz daha sıkıntılı olabiliyor. Hani bozuldu, ola ki bozuldu bir şekilde oturup ağlarlar arkasından.
Zıllık çekersin.
Yani bir şeyler yapılabilir. Ama bu çözüm gerçekten güzel olmuş. Bunun dışında Niko firması zaten PlayStation 2, 3 döneminden de zaten soğutucularıyla ekstra
PlayStation 4 için çıkan yalnız intercooler'ı çok kötüydü.
Çok kötü olmuş evet.
Aynı şekilde ben açıkçası ürettikleri kontrolcüleri falan da pek beğenmiyorum. Ancak bu düşünce gerçekten çok ama çok başarılı olmuş. Benim son haberim de PlayStation 4'ün dünya çapındaki satışlarıyla alakalı 18,5 milyonu yakalamış durumda.
Çok
haklı
güzel
bir rakam
kesinlikle
olduğunu düşünüyorum. Ve çok çok daha fazla satacağını düşünüyorum. PlayStation 3'ün satış rakamlarını geçebilir bence PlayStation 4. Ve rahatlıkla geçecektir de. Aynı zamanda şunu da altını çizeyim. Sadece yılbaşı sezonunda 4,1 milyonluk konsol satışı gerçekleştirilmiş.
Ki şu hacker saldırılarındaki yedikleri psikolojik darbeye rağmen.
Evet, ona rağmen gerçekten de PlayStation, ya Sony'nin PlayStation 4 sunumu Xbox One'a nispet yaparcasına her yönüyle çok daha oyuncuları cezbedecek bir sunum tarzı olduğu için bugün Sony bunun meyvesini yiyor. Hem çıkacak olan yeni IP'leri, hem mevcut IP'leri, hem bağımsız sektörüne verdiği önem, hem free to play. Yani bir PC'm olmasaydı ve bir tercih yapmak isteseydim herhalde PlayStation 4'den yana kullanırdım.
Ki şöyle bir şey var, bağımsız tarafta en güzel örneklerden biri Outlast. Hani Outlast bile müthiş bir yapımdı. Bunu hani PlayStation Store'da bile yer alıyor olması bence Sony'nin bu konudaki verdiği özenin ya da
dijital platformada
ciddiyetin şeyini gösteriyor, yani ölçüsünü gösteriyor. Haberinde PlayStation Plus ile ilgili bir detay daha vardı sanki, konuşuyorduk öncesinde.
Evet, PlayStation Plus üyelerinin sayısı da 10.9 milyona çıkmış durumda.
İyi bir sayı. Özellikle PlayStation 3'teki kadar böyle Plus'ı daha teşvik edici içerikler sunduklarında ilerleyen dönemlerde olacaktır
bu. Evet, bir de son olarak dijital ve kutulu olmak üzere toplamda 81.8 yani 82 milyon PlayStation 4 oyununun satıldığı da belirtilmiş burada.
Ya gerçekten güzel. Ben hemen teknoloji tarafına dönüyorum. 3 boyutlu baskı, 3 boyutlu yazıcı hayatımızın her yerine girdi.
Pizza yapıyor adamlar ya.
Pizza yapıyorlar, çikolata yapıyorlar. Şeyden, ya hepsini geçtim, sağlık sektöründe.
Ben direkt yemeğe gittim yalnız, var ya millet teknoloji, ben pizza yapıyorlar abi falan.
Valla yemeğini de yedi bu arada arkadaşlar. Şey değil, aç karnına girmedi yani. Aç ayı oynamaz dedi, bekletti beni burada 2 saat boyunca ama. Ya dediğin gibi işin sağlık sektöründe işte yapay organ yapmaya kadar gittiler. Kickstarter bir projenin daha hayata geçmesine yardımcı oldu arkadaşlar. Bu da 3 boyutlu çizim yapabileceğiniz bir kalem. Three Dotter.
Bu ikinci sürümü mü acaba? Daha önce ben bu cihazı hatırlıyorum.
Evet, ikinci sürümü. Three Dotter 2.0 tam ismiyle birlikte. Kickstarter projesiydi. 30 bin dolarlık bağış ihtiyaçları vardı. 300 bin dolar çıkardılar. Hani 10 kat daha rakama ulaştılar. Ve tabii ki bu şekilde de Three Dotter projesi hayata geçti. Ne yapabiliyoruz bununla? Sen zaten biliyorsun, arkadaşlara anlatacağım. Aynı bildiğiniz 3D mürekkep yazıcılardaki mürekkep sistemi gibi, daha doğrusu mürekkep olarak kullanılan içerikle istediğiniz herhangi bir şekilde çizimler yapıp bunlara boyut kazandırabiliyorsunuz. Artık yani o dijital çizimlerin taslaklarını oturup evde de yapabilirsiniz veya canınız sıkıldı bir şeyler çizeyim, bir şeyler yapayım şeklinde de hani yaratıcılığınızı biraz daha üst seviyelere taşıyabileceğiniz bir cihaz olmuş. Tabii ülkemizde ne kadar bunlar rağbet görür? Biz haberlerden vesaire baktığımızda ne kadar iyi olmuş, çok faydalı diyoruz ama.
Eğitim amaçlı da kullanılabileceğini düşünüyorum.
Evet, olabilir. Yani dediğin gibi yani 3 boyutlu elle çizim yapabilme seçeneği insanlara sunulduktan sonra işte grafikerler, mimarlar oturup böyle hani bir kağıtta veya bir bilgisayar programı üstünde oturup çizeceklerine bu şekilde böyle daha gerçekçi, daha
fiziki
güzel şeyler,
çizim.
Fiziki bir çizim yapabilir aynen dediğin gibi ve şu da var, hobi olarak da yapabilirsin bu işi.
Kesinlikle.
Yani hobi olarak da ciddi anlamda güzel bir kullanım vaat ediyor. Kullanım tarafında ise yani ilk modelle kıyaslandığı zaman biraz daha küçültülmüş cihaz. Dediğim gibi ilk modele göre 2.0 versiyonunda biraz daha küçültme var. Sürekli baskı içinse cihaza kalemine basık tutmak yerine iki kere basmayı daha uygun görmüşler ki yani sürekli basık tutup çizim yaparken
çizimlerimizi daha esnek bir şekilde yapabilir.
Esnek şekilde yaptırabilir. Baş parmakta da bir uyuşma yani ihtimalini, hani sürekli uyuşma ihtimalini giderecektir. Güzel bir cihaz olmuş. 3D teknolojisi muhtemelen hani 3 boyutlu baskı teknolojisi bu şekilde her yere gideceğini düşünüyorum ki az önce dediğim gibi çikolata bile yapmışlar. Hani nasıl olur bilmiyorum. Sen pizza dedin. Nasıl olur bilmiyorum. Hiç denemedim ama hani en azından şu anda ülkemizde oturup biblolarınızı vesaire yaptırabileceğiniz 3 boyutlu yaptırabileceğiniz yerler var. Bazı AVM'lerde bu tarz küçük dükkanlar açmışlar. İşte gidiyorsunuz fotoğrafınızı değil aslında 3 boyutlu modellemenizi çıkarttırıyorsunuz ve belirli ölçülerde sizin 3D figürlerinizi basıp veriyorlar size. İlginç olmuş. Denenebilir. Tekrar CS'e geçeceğim. Apple Watch'u duymuşsundur. Apple'ın çıkaracağı akıllı saat. Apple Watch çıkmadan, piyasaya gelmeden Çinli bir firma birebir imitasyon kopyasını CS'de satışa sundu. Oh. Fuar
zaten
alanında.
Yani, bir de bu kadar önemli baktığımız zaman yani teknolojinin kalbinin attığı fuarlardan bir tanesinde böyle gövde gösterisi yapmaları.
Gövde gösterisi ve çok ilginç. Yani insanlar orada cihazlarını bakın biz böyle bir cihaz yaptık. Deneyin, deneyimleyin, fikirlerinizi aktarın diyor. Öteki tarafta Çinli bir firma.
Biz de böyle şey kopyaladık.
Gel abi diyor. gel bak ben satıyorum. Hem görün hem alın. Arkadaşlar Çinli Hyperdon artık hangi nasıl telaffuz ediliyorsa.
Ben az önce CS'e ses dedim direkt.
Olsun olur öyle şeyler.
O ses Türk.
O ses Las Vegas seninki. Smartwatch A8 isimli bir akıllı saat yaptılar. Saat tasarım itibariyle tamamen Apple'ın akıllı saatine gerçekten benziyor. İsminde de zaten A8'i koyarak böyle nazire yapar. Yani resmen böyle dalga geçer gibi işte A8 adını koymuşlar. Cihazın özelliklerine baktığımızda 180 saatlik kullanım ömrü sunduğunu görüyoruz. En dikkat çekici özelliği bu. Nereden baksan bir hafta işte 7-8 günlük bir kullanım ömrü oluyor. Sadece $27'lık bir satış fiyatı var. Hani Apple bu saati çıkardığında ne kadardan fiyata şey piyasaya sunacak? $270 belki. Yani atıyorum buradaki şeyi tabii ki. Cihazın şöyle bir fonksiyonu daha var. iOS cihazlarla birlikte çalışabiliyor. Ama Apple cihazlarla çalışabilmesi için de jailbreakli olması gerekiyor karşı taraftaki cihazın. Yani legal şekilde işletim sistemini kullanıyorsanız bu saati kullanamıyorsunuz. Bunun dışında işte Bluetooth üzerinden bağlantısını kuruyor. Bluetooth çekim mesafesinden telefon veya aksesuarla saat mesafeyi açtığında size uyarı veriyor. Örnek veriyorum bir yerde oturuyorsunuz, telefonu masada unuttun. 10 metre 15 metre çekim mesafesi neyse uzaklaştın. Telefon diyor ki abi geri dön.
Müthiş.
Ha, ganimeti unuttun masada.
Bana lazım çantama, cüzdanıma, ayakkabıma.
Değil mi sen falan. Geçenlerde zaten bir çanta kaybetme olayı yaşamıştın. Evet. Aynı akşam ben de çantamı kaybettim.
Biliyorsun,
ama neyse ki buldum.
Hani beni kınadığın için Allah başına
vermiş. Evet dalga geçtim çantamı kaybedilir falan dedim ama aradan birkaç saat geçti ben kaybettim. Dediğim gibi Bluetooth uyarı sistemiyle birlikte cihazınız eşlenik olduğu akıllı cihazdan uzaklaştığı zaman uyarısını veriyor. Bunun dışında da artık alışık olduğumuz fitness takibi özelliği var. Sana bırakmadan önce küçük bir haber daha vereceğim.
Tabii.
Depolama çözümlerindeki büyük firmalardan bir tanesi SanDisk'in özellikle akıllı cihaz kullananlar ve akıllı cihazlarla bilgisayarlar arasında sürekli veri aktarımı yapma ihtiyacı duyan insanlar için kullandığı dual USB adlı bir çözümü var. Bir ucu micro USB, bir ucu standart USB. İşte 16, 32, 64 GB'lık seçenekler sunuyor. Ne yapıyorsunuz? İşte bir tarafını bilgisayara takıyorsunuz. Attığınız kopya, kopyaladığınız istediğiniz şeyi, veriyi, müziği her neyse çıkartıyorsunuz. Telefonunuzu micro USB tarafından takıyorsunuz. Tablete takıyorsunuz. Alıyorsunuz veriyi, devam ediyorsunuz yolunuza.
Kabloyla, bilgisayar bağlantısıyla
yok hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Sadece cihazın USB on the go ya da host desteği olması gerekiyor ki USB slotundan bunu tanıyabilsin. Daha önceki çözümleri USB 2.0 desteği sunuyordu. Yeni modeliyle bitti. USB 3.0 desteğini de bu cihazlara getirdiler. Dediğim gibi 16, 32, 64 GB'lık kapasiteleri var. Fiyat tarafı da $23 ile $65 arasında değişiyor. Sürekli telefonla veri aktaran, telefonundan bilgisayarına hızlı bir şekilde veri aktarmak isteyenler için USB 3.0 ile müthiş bir çözüm olacaktır.
Yani kesinlikle çok önemli bir güncelleme olduğunu düşünüyorum. Çok önemli bir destek olduğunu düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman zaten USB bellekler hayatı, güncel hayatı daha da rahat hale getirmek için.
Her yerimizde USB bellek taşıyabiliyoruz yani.
Hemen hemen herkes taşıyor. Bu noktada 3.0 olması hayatı daha da kolaylaştırmış
kesinlikle,
diyebilirim.
Çok kesinlikle. Daha kolay hale getirecek.
Evet, Vito Scaletta'yı özlediniz mi diye sorayım arkadaşlar.
Ben özledim.
Özlediniz değil mi? Evet, Mafia 3 ile ilgili çok ciddi bir tartışma yaşandı tweet üzerinde. Tartışma değil, açıklama aslında. Vito Scaletta'nın aktörü Rick Pasquale'ne yaptığı açıklamada yakında Mafia 3'ü görebileceğimizi, çok yakın sürede görebileceğimizi söyledi. Zaten uzun süredir büyük heyecanla bekleniyordu diye düşünüyorum. Mafia 2'yi ben büyük keyifle oynadım. Dünyası çok güzeldi.
Ben biri daha eğlenceli. Ben birden daha keyif almıştım.
Olabilir.
Açık konuşayım.
Olabilir. Mafya. Seri olarak da güzel zaten.
Çok güzel. Harika bir seri.
Katılıyorum. Belki ilk oyunu daha keyifli gelmiş olabilir sana. Mafya ve Mafya 2 gerçekten de başarılı oyunlardı. Açık dünya oynanışına gangster olayını getiriyor olması, gangster temasını getiriyor olması ve 1950'ler döneminde geçiyor olmasıyla birlikte bazıları o tarz şeyi seviyor. O dönemin temasını seviyor. Müziklerinden, araçlarına, insanların kıyafetlerine karizmatik gözüküyor. Bir Mad Men takipçisi olarak ben de açıkçası o yüzden Mafya'yı ayrıca bir seviyordum. Şimdi büyük ihtimalle Empire City'ye yakın süre zarfında geri döneceğiz. Benim en çok istediğim özelliklerden bir tanesi açıkçası Mafya 2'de aradığım. Evet, açık bir dünyası vardı ve oyuna girer girmez bu açık dünyanın istediğin köşesine gidebiliyordun. Yani bazı oyunlarda olduğu gibi belli bir hikaye ilerleyişiyle birlikte açılan bir dünyası yoktu.
Serbest
ancak bu serbest dünyada çok fazla yapılabilecek bir şey yoktu. Ve yapılan yan görevlerde veya mevcut görevlerde bazı noktalarda farklı heyecanlar isteği doğurtuyordu insanı, doğuruyordu insan içerisinde. Ben bu noktada yan görevlerin ve aynı zamanda açık dünya içerisindeki görevlerin daha farklı, daha çeşitli olması gerektiği kanaatindeyim. Bunun dışında zaten geçtiği dönem az önce de söylediğim gibi hikayesi, aynı zamanda da seslendirmeleri muazzamdı.
Tabii canım.
Muhteşemdi seslendirmeleri.
Mafya yani baştan sona muhteşemdi. Mafya baştan sona çok güzel bir oyundu. Benim en çok sevdiğim olaylardan bir tanesi, tamam şehir hayatı yaşıyordum. Mesela şimdi GTA serisinde de şehir hayatı yaşıyorsun ama hani polis dediğin unsur GTA 5'te mafyadaki kadar aktif değil. Mesela mafyada İşte kırmızı ışıkla geçtiğinde trafik cezası yiyorsun. Şehir içinde belirli hız limitlerinin üstüne geçtiğinde trafik cezası yiyorsun. Ben polisin yanından paldır, küldür, ters şerit, düz şerit bilmem ne geçiyorum. Hiç ben orada iki el ateş etmedim sürece polisin umurunda değil.
Yalnız GTA 5'teki polisler 2 yıldızdan sonra takla attırıyor, onu da söyleyeyim. Vallahi, ceza kesmiyorlar ama onlar da ceza kesme şekli o
şekilde. Valla dün gece 4 yıldızdan kaçtım.
Öyle mi?
O da yani o kadar komik kaçtım ki hiç umutsuzdum. 4 yıldız oldu. Tepemde 2 tane helikopter var. Sprey yaptığımız, aracın boyasını değiştirdiğimiz yer var ya, oraya kadar beni takip ettiler. Böyle ben sağa girdim, garaja girdim, çıktım.
Yıldızlar gitti.
Yıldızlar gitti.
Nerede hani orada
ya üstümdeki helikopterler kayboldu. 4 yıldız kayboldu ve ölmek üzereydim yani.
Sen
zaman
şeyi
kalmıştı.
Birisi polise sen bizi mi yiyorsun lan diye tokadı basıp aynen, çıkararak falan böyle.
Aynen hani öyle bir şey olsaydı ya, en azından polis daha faal olsaydı, daha aktif olsaydı mafyadaki gibi güzel olurdu. Ama Mafya 3'ün adı bile hani böyle bir heyecanlandırmıyor değil insanı.
Evet yani Empire City ben de büyük heyecanla bekliyorum tekrar ziyaret etmeyi açıkçası. Bir diğer haberim de Man at Arms'la Man at Arms kanadından geliyor arkadaşlar.
Bu haber
Man
güzel
at
işte.
Arms grubu YouTube üzerinden oyun dünyasından, film dünyasından, çizgi roman dünyasından karakterlerin kesici aletlerini gerçeğe çeviren, döven, baya baya demiri dövüp gerçeğe çeviren bir ekip.
Demir ustaları.
Demir ustaları. Daha önce Sauron'un asasını yaptılar. Wolverine'in pençelerini yaptılar. He-Man'in kılıcını yaptılar. Oyun dünyasında da daha önce mesela Zelda'nın kılıcını yapmışlardı. Link'in kılıcını yapmışlardı. Şimdi de Dante'nin efsane kılıcı.
Devil May Cry'in.
Evet, Dante'sinin efsane kılıcı yapıldı. Her ne kadar orijinal boyutta olmasa da gerçekten de çok güzel gözüküyor. Zaten orijinal boyutta olanı senin boyunda.
Yani onu kim
Dante
taşıyacak?
Dante'nin omzunu atarak taşıyor. Bir de ona Dante lazım hakikaten.
Hakikaten Dante ya da
yalnız bir delikanlı lazım.
4 tane kağan lazım öyle bir şey taşımaları için. Şimdi kılıcın başından itibaren hani yapım tarafındaki çalışmaları göstermişler. Müthiş bir video hazırlamışlar. Hani baştan sona izliyorsun. Normalde hani bu tarz making of videolarını böyle atlar geçersin ya. Bu öyle değil. Bu gerçekten böyle patır kütür izletiyor ve videonun başında hani Dante'nin kılıcıyla alakalı Twitter'la tweetleri böyle pat pat pat pat pat koymuşlar. Yani ne kadar bir istek olduğunu gösteriyorlar. Kılıç hakikaten efsane olmuş. Hani o kılıcın yapısını geçtim. Üstündeki o kuru kafa, iskelet kemikleri, hazırlayışları beni daha çok etkiledi.
Üzerindeki detaylara en iyi
yani inanılmaz detaylar vermişler. Hani ve işin güzel tarafı, farklı taraflarından bir tanesi şu, kılıç kesiyor yani.
Tabii canım, onu zaten her seferinde yaptıkları ürünleri böyle bir gösteriyorlar. Pet şişe kesiyorlar, karpuz kesiyorlar, bir şeyler yapıyorlar.
Kratos'un bıçaklarını yaparlar mı acaba?
Kratos'un yapılmış bile olabilir aslında.
Yani ben hani merak ettim, şu an aklıma geldi. Keşke öncesinde aklıma gelseydi. Eğer Kratos'un olaylarını da yaptılarsa
Chain of Athena mıydı?
Herhalde öyle bir şeydi.
Tabii Blade of Athena mıydı? Blade of Athena da olabilir. Tabii değişiyordu hikaye gereği. Hı-hı. Onun isimleri diye hatırlıyorum. Bir de onu nasıl kullanacaksın ama? İleriye atıyor, geri falan çekiyordu Kratos'un.
Ya elinde tutar şekilde yapsın abi işte. Hani zincirlere gerek yok. O kılıcın desenini yapsın, boyamasını falan yapsınlar. Ya da ne bileyim LED'le ışıklandırıp düğmeye basınca böyle alev alsın falan. Rage modunu açmış gibi biraz yani değişik olabilir. Ama gerçekten kılıcı muhteşem yapmışlar. Ben kılıçtan klavyeye geçiyorum.
Ya şimdi kalem kılıçtan keskin diye bağlanacağım ama
bağlanmıyor.
Ne kadar bağlanırsa.
O da bağlanmıyor. Şimdi arkadaşlar bir aksesuar haberiyle karşınızdayız. Haberim şu olacak. Type-O 2 hattında iPhone 6 için hazırlanmış fiziksel klavye aksesuarı satışa çıkıyor. $99'luk bir fiyatıyla birlikte satışa çıkacak. Nedir bu cihaz? Şimdi biliyorsun dokunmatik ekranlı cihazlarda herkes yazı yazma konusunda yeterince haz almıyor. Ya sıkılabiliyor, yorulabiliyor.
Parmağı tombul olanlar aynı anda.
Parmağı tombul olan ya da ne bileyim dışarıda işte eldivenle yazamayabiliyorsun. Ya da yazabiliyorsun da istediğin verimi alamayabiliyorsun. Bu tarz ihtiyaçları olan insanlar için Type-O 2 adı altında bir fiziksel klavye aksesuarı kullanıcılara sunulmuş durumda. Sadece iPhone 6 için değil 5 ve 5S modelleri için de geçerli. Onlar için de $80'lık bir fiyatı var. Normal bildiğin telefona yerleştiriyorsun içine. Bluetooth üstünden eşliyorsun cihazı ve ondan sonra böyle iPhone 6 zaten bu kadardı. Klavyeyi taktıktan sonra bu kadar oluyor. 6 Plus görünümlü 6. Ama en azından fiziksel klavyeye sahip oluyorsunuz ki kullanımı da gerçekten çok pratik görünüyor.
Evet, buradan oyun dünyasına haberlere tekrar dönelim. Biliyorsun Nintendo epey köklü bir firma.
Çok.
Fazlasıyla köklü
çok.
Bir firma.
Sen de çok seviyorsun.
Yani sevmekten ziyade insanlar yanlış anlıyorlar beni. Fanboy falan diyorlar ama vallahi ben onu bir türlü anlatamadım.
Arada bir ben de öyle düşünmüyor değilim.
Bak şimdi ben onu bir türlü anlatamadım. Yani Türkiye'de çok mükemmel bir ön yargı var Nintendo'ya karşı. Ben onun karşısında farklı bir şeyler sunmaya çalışıyorum.
Direniyorsun öyle olmadığını. Değil mi? Diren Nintendo.
Bir nevi direnmeye çalışıyoruz. İnsanlara farklı seçenekler olduğunu, tamam oynamayabilirsiniz ama aslında sandığınız gibi de tamamen çocuksu bir dünyaya sahip olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Dilimiz döndüğünce tabii bunu bir kenara bırakalım. Nintendo bugüne kadar satmış olduğu konsol rakamlarını ve oyun rakamlarını paylaştı geçtiğimiz günlerde. Şöyle bakıyorum, 673 milyon konsolu satılmış ve 1,5 milyar oyun satmış. Bu satılan 1,5 milyar oyun da Nintendo'nun kendi imza attığı oyunlar. Nintendo'nun birinci parti firmalarından çıkan oyunlar.
Ya üçüncü parti tarafında çok yoğun bir desteği var mı?
Çok yok, evet. Aslında.
Yani baktığın
Nintendo
zaman...
kendi kendine yetmiş diyebiliriz zannedersen burada.
İşte daha ne kadar yetecek?
Evet, yani bu zaten en önemli noktalardan bir tanesi. Şöyle ben bir geçmişe dönmek istiyorum
yalnız
aslında.
Satılan konsol sayısının içinde hem ev hem el konsolu vardı
mı? Tabii tabii, ev ve el konsolları toplamda. Bir geçmişe dönmek istiyorum dünden bugüne. Sonuçta çok eski bir firma olduğu için haliyle satış rakamları
aslında
hem
hakkında
oyun...
hakkında program bile yapabileceğim bir konu.
1889 yılında Kyoto'da, Japonya'nın Kyoto şehrinde faaliyete başlamış Nintendo. Nintendo'nun ismi de bu arada Leave the Luck Heaven, yani şansı cennete bırak anlamına geliyor arkadaşlar. Ve Hanafuda isimli bir oyun kartı yapmayla başlamışlar. Ve bu oyun kartları mafyanın, gangsterlerin kullandığı, bir nevi kumar oynarken kullandığı kartlardan ibaret. Daha sonra çok farklı şeyler yapmışlar. Mesela 1963-68 yılları arasında Nintendo bir taksi firması oluşturmuş. Ve
taksi.
Evet, taksi firması varmış. Bayağı bildiğin bizim şuradaki Hal Taksi var ya, onun gibi taksileri varmış Nintendo'da.
Nintendo taksi.
Arabaya bindiği zaman it's me Mario falan filan.
Ya da böyle taksi şoförleri şey, böyle Mario profilinde kafada şey, bıyık,
eller
şişman.
Eller eldivenli falan.
Eldivenli. İşte parayı vermek istemeyenler İngiliz anahtarıyla vuruyorlar kafasına falan, hadi böyle.
Üstüne zıplıyor böyle.
Ya da arka koltukta 3DS falan oynattıracaklar.
Ondan çok daha ilgi çekici bir şey var. Low Huddle artık... Anladın. Aşk otelleri varmış Nintendo'nun.
Hadi
63-68 yılları arasında aşk otelleri içine de girmiş. Bak adamlar gangsterlere kağıt, oyun kağıdı yapmışlar.
Türkiye'de
ardından
olsa
aşk otellerine.
Türkiye'de olsa döner işine girerlerdi muhtemelen.
Döner işine de girerlerdi. Ona da girmişler yalnız. Yemek restoran zinciri de, yani sushi vesaire gibi satışlar gerçekleştirmişler. Çok farklı şeyler yapmışlar ve 1972 yılında ilk video oyun konsollarını, yani dünyanın ilk video oyun konsolu değil, Nintendo'nun ilk video oyun konsolu Magnavox Odyssey'i çıkartmışlar tabancasıyla birlikte ve o günden bugüne
gelmişler.
Gelmişler. Senin dediğin gibi ne kadar kendi oyunlarıyla birlikte ayakta kalabilir? İşte 8 milyon sattı Nintendo Wii U 2 senelik süreçte. 9 milyon diyelim, yuvarlayalım. Nintendo sadece şu anda kendi halen kitlesine hitap eder durumda ve çok daha fazla üçüncü parti desteğine ihtiyaç duyuyor diye düşünüyorum. Her ne kadar kontrolcülerle farklı bir şeyler yapmaya çalışsalar da bu artık çok da fazla götürmüyor. Ama Nintendo'nun yaptığı şeyleri de unutmamak lazım diye düşünüyorum ben. Analog, titreşim gibi unsurları oyun dünyasına getiren önemli bir firma.
Ya,
üç boyutlu oyunlar noktasında da çok başarılı işler çıkarttılar. Mesela ben bir programda Ocarina of Time'ın gelmiş geçmiş en iyi adventure oyunlarından birisi, hatta en iyisi olduğunu söylemiştim. Bazı arkadaşlar neyi bu kadar iyi ki falan demişlerdi. Hani 95 yılında, 96 yılında geri döndüğümüzde arkadaşlar, Nintendo 64 çıktığı dönemde 3 boyutlu oyunların konsol üzerinde, tabii ki de PC'de değil, daha doğru düzgün olmadığı bir dönemde Ocarina of Time, ata bindiğiniz, zindanları keşfettiğiniz ve bunu mükemmel bir şekilde işleyen analog kontrolcüye analogun da dahil olmasıyla birlikte farklı bir hissiyat sunan bir oyundu. Bu yüzden çok başarılı bir oyun olarak tarihe adını kazıdı. Bunun da altını çizmek istiyorum.
Ya aslında Nintendo üzerine söylenecek çok şey var ama son iki nesildir hani PlayStation ve Xbox'ın hani hem grafik kalitesi hem teknik özellikler hem sunduğu online hizmetler karşısında
katılıyorum kesinlikle.
Hani
katılıyorum.
Nintendo ciddi anlamda yani geriledi demeyeyim de kan kaybediyor diyebilirim aslında.
Çok ağırdan alan bir firma.
Yani nasıl bir sıçrama yapacak da bu ikisinin önüne geçecek ya da ikisinin önüne geçme amaçları yoktu. Hani bizim bir kitlemiz var, biz o kitleyi mutlu edelim. Bize yeter mi diyorlar.
Yani mesela Nintendo Wii dönemi, bana soracak olsan GameCube daha başarılıydı. Her ne kadar daha az satmış olmasına rağmen. Nintendo Wii'ye baktığımızda PlayStation 3'ün satış rakamlarından da Xbox 360'ın satış rakamlarından da daha fazla bir satış rakamına ulaştı. Ama ben bir oyun sever olarak tatmin olmadım. Çünkü bir Nintendo'cu olarak bile hardcore oyunları yoktu bence. Yeterli oyunu yoktu. Yani çok satış rakamı da bir şey ifade etmiyor. Burada Nintendo hem kendi kitlesine hem de daha farklı kitlelere ulaşmaya çalışıyor. Wii'de denediği gibi ama mesela Wii U'da bunu başaramadı. Wii'de başardı ama Wii U'da başaramadı.
Yani şimdi buradaki kötü örneklerden bir tanesi Sega işte, biliyorsun.
Yani.
Hani Sega gibi olmasınlar. Çünkü Nintendo, gerçi hani şöyle laflar hep dönüyor ya, bugün Nintendo iflas etse bilmem kaç yıl daha varlığını sürdürebilir.
Ya tabii evet, öyle bir muhabbet var. 40 yıllık yani bir hani, şey var. Muhabbet değil aslında, bu resmi olarak açıklanmıştır.
Yani ama en azından bakalım, böyle bir şey olmasın da 40 yıl boyunca da iş yapmaya devam etsinler. Ama en azından insanların şöyle bir ihtiyacı var. PlayStation bir anda, Xbox bir anda, Nintendo biraz daha şey kalıyor. Tercih dışında kalıyor.
Tabii tabii.
Hani mesela, insanlar hiç şu soruyu duydun mu mesela? Ben hiç duymadım şahsen. Xbox One mı alayım, PlayStation 4 mu alayım? Hani birisi sana şunu dedi mi? PlayStation 4 mü, Wii U mu? Xbox One mı, Wii U mu? Hani,
evet, yok, kesinlikle katılıyorum.
Yok mesela, yani böyle bir kitle yok şu anda.
Nintendo Wii U mesela alıp da PC'nin yanına koyduğunda belki gider ama elinde herhangi bir konsol yoksa alacağın tek tercih değil.
Değil.
Kesinlikle değil ve sadece senin dediğin gibi aslında belli bir kitleye hitap ediyor halen. Ama bu sene çıkmış oyunları da gerçekten çok başarılıydı.
Ya inşallah senin dediğin gibi olur. Bakalım ne olacak.
Evet, benim bir diğer haberim de Riot Games Kanada'dan geliyor arkadaşlar. Bu haberimiz bir hayli ilgi çekici. Riot Games Amerika ve Kanada'da...
Erdinç, dinle sen de Erdinç.
Erdinç, dinle Erdinç. Bizi bıraktın gittin, nerelere gittin Erdinç. League of Legends için Amerika ve Kanada'da özel servis sunucularıyla özel bir anlaşma yaparak direkt olarak oyuna bağlanan bir sistem geliştirmeyi düşünüyor. Yani kendi internet ağını oluşturuyor. Hı hı. Başladı buna diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi yapılan açıklamada Netflix gibi, YouTube gibi birkaç saniye içerisinde büyük boyutlarda verileri taşıyan bir sistemin var olduğunu ve bunun da işte YouTube ve Netflix gibi sistemlere yaradığını, ancak League of Legends gibi yaşanan olayların, hı-hı, çok önemli olduğu bir savaş alanında, ki MOBA türü böyle bir oyun,
evet,
milisaniyelik zamanlarda çok daha küçük verilerin taşınabildiği bir ortam oluşturulmaya sağlandığı söyleniyor. Hı-hı. Bunun için de gerekli girişimlerde bulunmuşlar. Artık adamlarda nasıl bir para varsa kendi internet
altyapı oluşturuyorlar. Nereye satacaklarını şaşırmışlar ama çok güzel bir şey bu. Hani oyuncularına ne kadar kıymet verdiklerini, kesinlikle, oyunlarına ne kadar değer verdiklerinin en büyük göstergesi. Aynen. Yani biz oyunu yaptık. Oyundan para kazanıyoruz. Oyuncular bize milyon dolarları kazandırıyorlar da biz kenara yatalım, takılsınlar kafalarına göre. Arada ayda bir iki patch atarız bilmem ne falan değil. Hani böyle bir çalışma gerçekten güzel.
League of Legends yapan en önemli unsurlardan birisi de bu bence. Senin söylediğin şey Kaan. Yani Riot Games kendi para kazandığı gibi gerçekleştirdiği turnuvalarla birlikte, dağıttığı ödüllerle birlikte, oyuncular içerisinde oluşturduğu heyecanla birlikte bunu, yani başarısını veya hem maddi hem manevi başarıyı oyuncularla paylaştı. Paylaşmayı başaran bir firma haline geldi açıkçası. Yani para nelere kadir diyoruz. Tabii bunları diğer başka oyunlarda da görmek isteriz. Ben mesela bir Battlefield oyuncusu olarak, bir Call of Duty oyuncusu olarak, onlarda da tabii ki League of Legends'taki gibi o milisaniyelik olmayabilir ama o oyunlarda da bir rekabet ortamı var. Ve lag sorunuyla karşılaştığınızda ananızdan emdiğiniz sütü burnunuzdan pastörize olarak geri getiriyorlar nihayetinde.
Yani, aynen öyle. Abi ne kill streakler telef olmuştur o lagler yüzünden ya.
Biz kötü oynamıyoruz arkadaşlar Türk milleti olarak. İnternet bağlantımız kol
bozuk,
kötü.
Kol,
kendinizi,
kol bozuk.
Kendinizi üzmeyin bu noktada. Umarız ilerleyen dönemlerde Avrupa'da da, ki Avrupa çok daha fazla uluslu bir birliktelik olduğu için Amerika ve Kanada gibi böyle bütünleşik ve, hı-hı, oyunların daha popüler olduğu yerlerde bu şeyin başlatılması da gayet
beklenen doğal bir şey.
Mart ayında bu şey sunulacakmış bu arada arkadaşlar. Sistem başlayacak.
Ben hemen araya giriyorum o zaman. Sony'nin Walkman serisini biliyor musun?
Abi yapma, gözünü seveyim ya.
Kasetli zamanlardan hatırlıyorsun o değil mi?
Aşk olsun
çok
abi.
Güzel değil miydi o böyle incecik taçlı kulaklığı falan.
Giderim giderim bak ha. Vardı benim Sony Walkman'ım. Benim de Sony... Ağlamıştım bana Sony Walkman olması için.
Benim de Sony Walkman'ım vardı.
Hatta bana annem Sony almış gelmiş. Beni mi yiyorsunuz dedim, bu ne ya? Şimdi. Sony istiyorum ben.
Benim bir tane Sony orijinal Walkman'ım vardı. Bozulduktan sonra o yerine Q kazığını ben de yedim. Üstünde... Üstünde çift hoparlörü olan böyle değişik bir Walkman vardı. Hoparlörlerden biri şeymiş. Boş.
Boş.
Yani sadece ızgarası varmış, içi yokmuş. Öyle bir kazık ben de yedim ama Sony biliyorsun Walkman serisini öldürmedi. Önce MP3 player'lara taşıdı. Evet. Telefonlara entegre etti bilmem ne. Onu da, ben de kullandım onu. Bir tanesini kullandım. Çok güzeldi. Kulaklığa kadar, kulaklıkta MP3 player'a kadar taşıdılar. Su geçirmez kulaklığını ben de, MP3 player'ını ben de kullanıyorum. Böyle takıyorsun. Kendi havzası var. Suyun içinde havuzda mı olduğu yüzerken.
Hayır, dalış mı yapıyorsun sen?
Yok be, dalış falan yapmıyorum. Arada bir işte yüzdüğüm zaman takıyorum kulaklığı. Dinliyorum o şekilde. Yani suyun içinde de müzik dinlemedik demeyelim. Hani o kadar müziksiz duramıyorum ki.
Nasıl bir elit takılmaymış bu ya.
Ya işte öyle öyle ya, bakma. Haberim şu olacak arkadaşlar. Sony CS'de 1100 dolarlık bir Walkman tanıttı.
Hadi bana gülüyor.
Vallahi bana da gülüyor ki 1100 dolar. Arkadaşlar Android işletim sistemli bir Walkman bu. Android 4.2 üstelik. 5.0 değil. KitKat değil. 4.3 değil. 4.2. 4.2 işletim sistemli. 4 inç ekran boyutuna sahip bir Walkman tanıttılar. Ekran çözünürlüğü de 854x480. Bu çözünürlüğü zaten şeyden hatırlıyoruz. Geçtiğimiz dönemlerdeki Sony Ericsson ve Sony'nin giriş modellerinde kullandığı bir çözünürlüktü bu 854x480. 128 GB'lık dahili hafızası var. 128 GB'lık müzik arşivim yok. Hani düşündüğün zaman bir ben bunu illa alacağım desem.
Mesela bu Walkman'de müzikte kalite kaybı olmayan FLAC uzantılı şeyler, dosyalar kullanılıyor. Tabii. Ve 120 GB aslında kaldı ki bu rakam ve özellikleriyle birlikte müzik seven, müzik hastası insanlara fazlasıyla hitap eden bir cihaz içinde çabuk doldurulabilecek bir şey olarak
gibi görünüyor. Yani. İşin güzel tarafı eğer senin dediğin gibi 128 GB doldurabilecek kadar fazla müziğiniz ve 192 kHz 24 biti sanal olarak işleyebiliyor bu Walkman cihazı. Onun dışında işte MP3, FLAC ve Apple'ın ALEC kayıpsız dosyalarını oynatabiliyor. 128 GB yetersiz kalır diyorsanız microSD kart desteği de var. Bir 128'de öyle eklersiniz ya da 64'de öyle eklersiniz. Size olur aşağı yukarı 200 GB, 180, 190, 200 GB'a yakın bir Walkman olur ama
şimdi
hala
sen böyle anlattın ki Kaan alttan çıkarıp şunu masaya koyacakmışsın gibi oldu.
İşte, burada sana 1000 dolara satayım.
Yani fiyat özellikler gerçekten çok güzel. Tamam yani eskiden çok daha fazla müzikli içli dışlı olan birisi olarak yani böyle 1100 dolar
çok
inanılmaz pahalı.
Ya bir de 4.2 ile gelmiş Android işletim sistemi kötü. Hani baktığın zaman geride kalmış artık. 5 yani KitKat'ı almamış ki Lollipop'u alacak mı almayacak mı belli değil. Onun dışında ekran çözünürlüğünü düşük tutmuşlar. Tamam ekran çözünürlüğü düşük tutmaları hep batarya kullanımı tarafında bir şey verir size. Avantaj sağlar. Çok fazla batarya tüketmez. Yani Walkman'da ne kadar batarya kullanırsın o da harici olarak düşünülebilecek bir konu. Ama ben abi 1100 dolar diyorum, 1100 dolar diyorum, 1100 dolar diyorum. Aldın diyelim 1100 dolar. Hangi kulaklıkta dinleyeceksin onu?
Onu bir düşün.
Gideceksin şeyden Kadıköy'den tabii. 30 liraya 20 liraya kulaklık alacaksın. Beats değil de Peats kulaklık alacaksın. P ile yazılmış olan. Ne oldu? Ben ne anladım onun o 192 kHz sesi verişinden?
Yani 1100 dolar veren insan da gidip bir kulaklık almaz yani.
Yani şimdi tasarımına baktığın zaman da tasarım şık. Tamam güzel bir tasarıma sahip. Hem fiziksel tuşlar yerleştirilmiş hem işte ana ekrandan kullanabiliyorsun. Güzel görünüyor ama takıldığım nokta hala 1100 dolarlık fiyatı. Değer mi değmez mi? Tabii bu taraf tamamen kullanıcının yani o hani audiofiller var ya. Ses hastaları, ses çılgınları, ses mühendisleri. Onların değerlendirmesi lazım. Böyle bir cihaza teknik özelliklerini internetten de detaylı olarak görebilirsiniz. 1100 dolar verilir mi verilmez mi? Soru işareti.
Tartışmaya açık.
Ama bence verilmez.
Ben direkt veremem. Durumum yok.
Ben veririm ama veremem diyeceğim ama ben de veremem. Verebilecek olsam da vermem aslına bakarsan. Peki hemen bir sonrakine geçeceğim ben haberime. Kavisli ekranlar hakkında ne düşünüyorsun?
Yani Samsung'un televizyonları var ama niçin öyle bir kavis yapmışlar hala anlamadım. Acaba bir evde alıp denemek lazım.
Evet evde alıp denemek lazım.
İzlediğin zaman onun farklılığını hissedersin. Özellikle ben cep telefonlarında çok heveslenmiştim. Böyle arka cebimize koyduğumuzda yamulmayacak artık esnek olacak
falan demiştim ama.
Ya böyle esnek olması bakımından hani biraz böyle tam anlıyor musun?
Anlıyorum.
Yakalayacak bir yassıma o durumu olur.
Şimdi şimdi LG kavisli monitörlerini tanıttı. Samsung'un ve LG'nin kavisli televizyonları var. Curved serisi. Hatta Samsung'un IFA'da görmüştük. İyice aşmış bir modeli vardı. Bir tuşla kavisli hale geliyor, bir tuşla flat hale geliyor. Öyle bir dev bir televizyonu vardı. Dell de kavisli monitör kervanına katılan firmalardan bir tanesi oldu. 34 inçlik kavisli monitörünü yapmışlar. Model ismi U3415W. 3440x1440 60 Hz çözünürlükte 60 Hz desteği sunuyor. HDMI 2.0 girişi var. DisplayPort girişi var. MHL mini DisplayPort gibi girişleri var. Ama cihaz tepkime süresine baktığın zaman bir oyun monitörü olmaktan uzak. Griden griye 8 milisaniye tepkime süresi veriyor. Hani daha çok grafik tasarım, film bu tarz şeyler için hani böyle çok fazla hareket içeren oyunlar için ne kadar iş yapar soru işareti. Ama onun dışında da USB 3.0 display bağlantısıyla birlikte de güzel opsiyonlar sunmuş. Ayrıca CES 2015'te de yenilikçi ürün ödülünü almış. Fiyatı da 1200 dolar. 1000 doların altında ürün yok farkında mısın?
Var bende 300 dolarlık bir ürün var. İstersen ona geçeyim.
Geç bakalım 300 dolarla.
Evet arkadaşlar MatCat parçalanabilir, farklı formlara girebilen bir kontrolcü olan Lynx 9'u tanıttı. Android ile Android işletim sistemine sahip cihazlarla ve PC ile uyumlu bir kontrolcü bu. Baktığımız zaman parçalanabilen yapısıyla gerekse tasarımıyla birlikte Transformers'tan fırlama bir kontrolcü gibi gözüküyor açıkçası.
Abi çok değişik zaten ya.
Tasarımı gerçekten zannedersin. Farklı. Evet kırdım zannedersin. Hatta ben sürekli bir şeyler kaybeden bir insan olarak o çıkarttığım parçaları büyük ihtimalle şey yaparım.
Düşünsene gamepad alıyorsun sağ tarafı yok.
Sağ tarafı yok gitmiş.
Ama şimdi heyecanın gider. İşin dizaynına baktığın zaman kullanılan malzeme kalitesi eğer görsellerdeki gibi ise çok üst düzey.
Evet kalite olarak güzel ama ergonomik olarak o özellikle tutma noktalarının biraz ince olması her oyuncuya her ele
hitap etmeyecektir
diye düşünüyorum. Baktığımız zaman kontrolcü üzerinde iki tane analog var. 4 adet tetik tuşu var. Fare sensörü var ki dokunmatik olarak mini bir alan koymuşlar. Ve sağ ve sol tuşları var bu mouse'umuzun da fare sensörünün de. Kontrolcü özellikleri cihazlara bütün ışık çalışması ve rahat taşınabilir olması için tasarlanmış. Yani katlanabilir ve parçaların sökülebilir olması çantaya tadında olmuş. Mikrofonu var ve dilenirse klavyede takılabiliniyor bu cihaza.
Ya yok yok aslında tam bir all-in-one bir içerik aksesuar yapmışlar diyebiliriz.
Evet ya işte 12 saat süren oynanış süresi vaat ediyormuş. Tablet için özel bir yatağı var ayrıca. Mesela tabletimiz haliyle bir mobil cep telefonundan küçük büyük olduğu için bu yatak sayesinde daha da genişleterek takabiliyoruz. O şu anda zaten izleyicilerimiz de görüyorlar bu özelliğini. Uygulaması var. Bir uygulamayla birlikte kontrolcü üzerindeki analoğu, tuşlar üzerindeki hassasiyeti ayarlayabiliyorsunuz. Tüm hassasiyeti yeniden kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama nihayetinde ben bunu PC için değil de mobil taşınabilir cihazlar için düşünüyorum. Hem taşınabilir cihazlarda da oynadığımız oyunları genellikle helada oynuyoruz. Yani helada oynadığımız oyunlara da $300 oyunlar için de kontrolcü $300 verilir mi bilmiyorum. Fikir olarak güzel.
Evet, fikir
aslında
olarak
$300 olmasa benim de şöyle bir düşünebileceğim bir
$100
olmuş.
Belki $100-$150 seviyesi
kesinlikle
biraz daha mantıklı olmuş.
Ama $300
olmuş.
Biraz pahalı ve ergonomi noktasında da bence benim biraz şüphelerim var bu kontrolcü. Ama gerçekten de fikir olarak, taşınabilirlik olarak hoş duruyor. Bir diğer haberim de Razer kanadından geliyor. Sanal gerçeklik cihazı olayına
Razer'da
girdi. Oculus Rift'in ardından Facebook tarafından satın alınmıştı oldukça ciddi bir rakama. Ardından Razer da buradaki potansiyeli görmüş olacak ki o da yeni sanal gerçeklik cihazı olan OIS VR'ı tanıttı arkadaşlar. Aynı zamanda da Hacker DevKit'i de software'ini de yani yazılımını da tanıttı. Her donanım olarak da yazılımsal olarak da açık kaynak kodlu. Üzerinde istediğiniz değişikliği yapabiliyorsunuz. İstediğiniz oyunla birlikte kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Tamamen oyuncuların, geliştiricilerin keyfine bırakılmış bir cihaz. Windows, Android ve Linux işletim sistemleriyle uyum sağlıyor. Ve ayrı zamanda Oculus Rift ile eşlenik bir yapısı var. Benim en çok beğendiğim detaylardan bir tanesi Leap Motion teknolojisiyle birleşik bir yapıda olması. Yani uyum sağlıyor olması, beraber çalışıyor olması. Leap Motion sisteminde de arkadaşlar ellerinizi, vücudunuzu da oyun alanına aktarabiliyorsunuz. Sadece 360 derecelik bir oyun alanına hakimiyet söz konusu değil.
Tamamen oyunun içindesiniz.
Sadece bakmıyorsunuz. Aynı zamanda ellerimizi de veya kollarımızı da oyun alanında görebiliyoruz. Leap Motion bence bu noktada ilerleyen dönemlerde gerek Oculus Rift, gerek işte Razer'ın bu yeni sanal gerçeklik cihazı olsun. Bu şeyler teknolojiyle birlikte bütünleşik ve güzel bir yapı kullanacaktır diye düşünüyorum. İçerisinde 5.5 inçlik, içerisinde diyorum yani özelliklerine baktığımızda 5.5 inçlik 1080p'lik bir paneli var. Aslında tıpkı Oculus Rift'te olduğu gibi. Hemen hemen aynı zaten. Bir diğer yandan Mesut'un da tweetlerini de belki takip ediyorsundur. O da Oculus Rift'in son halini denemiş.
Evet.
Bayağı bir hayran olmuş herhalde. Kanepeye oturdum.
Zaten bir
heyecanlı
var.
Geçmesini bekliyorum falan diyordu. Büyük heyecanla bekliyoruz. Bence Razer'ın da bu oyuna katılmış olması çok ama çok önemli bir detay. Sanal gerçeklik gözlükleri oyun dünyasının gelişmesinde çok daha sadece oyun dünyası değil eğlence sektörünün farklı bir noktaya taşınmasında önemli bir rol sahibi olacağını düşünüyorum.
Ama şöyle bir şey var denemeden hakkında fikir oluşturulamayacak meselelerden bir tanesi konulardan biri bence.
Ben denedim.
Ben denemedim o
ben
yüzden
denedim.
Hani Oculus Rift'i de henüz deneme fırsatım olmadı. Şu an bana çok uzak geliyor hani ihtiyaç veya
aynı
olduğu zaman olduğu zaman ya ben bunsuz yapamam kesinlikle sahip olmalıyım. Dedirtir mi? Onu bilmiyorum ama muhtemelen yani Mesut da aynı şeyi söylüyordu.
Bu oyundan
denedi hayran kaldı. Sen muhtemelen benzer fikirlerdeydin. Denedikten sonra yüzünden belli zaten beğenmiş oldun.
Ya oyundan oyuna değişir. Çünkü Oculus Rift veya bu tarz sanal gerçeklik gözlüklerinin her oyuna gideceği kanaatinde değilim. Ama giden oyunlarla da adeta yaşıyorsun. Ya yani ben War Thunder'la birlikte deneme şansına erişmiştim geçtiğimiz Gamescom fuarında.
Araba yarışları, uçak simülatörleri, uçak savaşları.
Kanadıma şimdi adamla çarpışıyorum, it dalaşına giriyorum. Bakıyorum kanatlara. Bir hasar var mı? Kanatlarda bir zedelenme var mı?
Ya çok güzel ya.
Ya bu duman nereden geliyor falan filan diye bakıyorsun. Gerçekten de çok keyifli oluyor. İnsanın aklını başından alan bir deneyim açıkçası. $200 fiyatı olacakmış bu arada Razer'ın sanal gerçeklik cihazının. En azından rekabet ortamı oluşacak ve bu tarz cihazlar arttıkça fiyat kalite oranı da değişecektir diye düşünüyorum. Daha son kullanıcıya yarayacaktır nihayetinde.
Şimdi ben yine bir Kickstarter projesiyle devam etmek istiyorum. Kickstarter diyorum sürekli, o starter demek niyeyse zor geliyor. Bir Kickstarter projesiyle devam edeceğim. Powerbank'leri biliyorsun, küçük taşıdığımız bataryalar. İşte 2500 mAh, 5800 mAh vesaire vesaire kapasitelere sahip powerbankler arkadaşlar bir kerelik gün içinde şarj etme imkanı sunuyor. Ama onun sonunda powerbank'i de şarj etmek zorunda kalıyorsunuz. Kickstarter'da Kraftwerk Alman ismi bu. İngilizce karşılığı Power Station'a denk geliyor. Muhteşem, muazzam, yani harika ötesi bir proje imza atmışlar. Cihazın dizaynını görüyorsunuz. Dizayn de çok şık. Farklı renk seçeneklerine sahip olacak.
Tasarım olarak gerçekten
çok güzel. Küçük, görüldüğü gibi elde taşınabilecek, çantada taşınabilecek bir dizaynı var. İşin güzel tarafı şu, doğal gazlarla ya da işte çakmak gazıyla doldurabiliyorsun bu aleti. Ve sadece 3 saniye. 3 saniyede çakmak gazını basıyorsun içine pıs diye. Ve 11 tane iPhone'u şarj edebilecek kadar.
Yani artık ateş versene dediklerinde sigara yakmayacağız da bunu... bağlayıp
ve
dolduracağım.
Şöyle düşün, hani sabah evden çıkıyorsun, bakıyorsun cihazını şarj edeceğiz, çakmak gazıyla basıyorsun 3 saniyeliğine ve 11 tane iPhone'u şarj edebilecek kadar güç sunuyor sana. İşte bilgisayarını ayakta tutuyorsun, tabletini ayakta tutuyorsun, özel bir yere yerleştiriyorsun, GoPro kamerana saplıyorsun ve sadece bir USB girişi var. Ve işte farklı konnektörlere gerek yok. Sen al kablonu, tak cihaza, işte ilgili cihazın neyse onun üzerinden devam et. Ver şarjını gitsin, yani ver coşkuyu derler ya. O şekilde veriyorsunuz arkadaşlar coşkuyu. Kickstarter projesi olduğu için tabii bir bağışın toplanması gerekiyor. Bu bağış da yaklaşık $500,000'lık bir bağıştı. 55 gün kalmış projeye tanınan sürenin bitmesine. Ve şu anda $414,000'ını toplamış durumdalar.
Büyük ihtimalle geçecek
ve
bile.
Geçecek bile fazla. Yani bence bütün dünyanın şu anda özellikle teknoloji kullanan insanların
LPG'li
LPG'li powerbank. Yani cebinde patlar mı? Patlamaz. Çünkü onun şeyini yapmışlar. Hani böyle o konuda da yeterli güvenlik önlemlerinin alındığını söylüyorlar. Tabii ne kadar güvenlidir onu bilmiyoruz ama tanıtım videosunda da cihazın ne kadar pratik ve işe yarar olduğu belli. Ülkede satışa çıktığı anda alacağım kesinlikle. Bir de çakmak gazı alacağım işte. Yani çakmak gazıyla birlikte herhalde bitmek tükenmek bilmeyen bir güç kaynağı sunacak
çakmaklara
bana.
Çakmaklara gaz falan diyorlar ya. Yani eskiden vardı en azından.
Ya en azından benim evde bir tane çakmak gazım var.
Oradan
veya yürür.
Benzinle uğrayıp abi şunu bir doldur diye.
Oradan yürür giderim diyorum. Güzel bir proje olmuş. $500,000 dediğim gibi hedeflenen miktar. $414,000-$415,000'ını tamamlamışlar. Ve Kickstarter'da şöyle bir güzellik de var. İşte bağış yaptıkları miktara göre firma bu bağış yapanlara ödül veriyor. Örnek veriyorum, $10 verene katılımcı diye işte kendi sayfalarına isim veriyorlar. Örnek veriyorum, sen $200 verdin. $200 bağışta bulundun. Sana bu ürün çıktığında İlk olarak sana teslim ediliyor ve üstünde senin adın soyadın basılmış olarak özel bir sunumla sana hediye ediliyor. Güzel jestler bunlar. Kickstarter'da gerçi birçok projede bu tarz, hani şu kadar para verene bu kadar bunu veriyoruz, bu kadar verene bunu veriyoruz gibi seçenekler var.
Her zaman evet, cazip hale getirmek için aslında
bağışlıyor. Tabii ki, ama dediğim gibi yani Kickstarter'da gördüğüm en güzel projelerden bir tanesi bu son zamanlarda. Son haberim, ondan sonra sana vereceğim haber sunma sırasını.
Benim de kısa kısalarım var.
Need for Speed'in No Limit mobil oyunu çıkmak üzere. Daha doğrusu çıkmak üzere değil ama hani artık böyle iyice haberleri çıkmaya başladı. Arkadaşlar 30 saniyelik, 32 saniyelik bir gameplay videosu yayınlandı. İlk 10 saniyesinde zaten yarış öncesi hani şey vardır ya Need for Speed serisinde. Arabalar böyle ölümüne bir yerlere girer sonrasında kereste gibi düz yolda arabayı kullanmaya başlarsın. Öyle bir girişle başlamış. Onun sonrasında da siz oynamaya başlıyorsunuz oyunu. 30 saniyelik bir oynanış süresi var. Oyunun grafiklerine baktım. Underground serisini hatırlattı bana. Need for Speed Underground
zaten
serisini.
Zaten efsane orada efsaneydi. Most Wanted ve
Most
Underground.
Most Wanted, Underground, çünkü hani renk paleti, işte çevre detayları, araç böyle hızlı gittiğinde yanlardaki bu ışıma efektleri vesaire vesaire bana Underground serisini hatırlattı ve çıktığında muhtemelen sizlere de detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım oyunlardan bir tanesi olacak deyip.
Free to play olacak mı? Free to play ise uzak duralım da.
Ya free to play olacağını zannetmiyorum. O yine belli bir meblağda satışa çıkacaktır.
Çünkü bence EA Games'in öyle saçma sapan bazı ya, oyunları...
Free to play olmasın bence de. Hani.
Çünkü bazı oyunlar var abi, tamam mı? Oyun hoşuna gidiyor diyelim. Atıyorum Peggle 3 ya da Peggle Blast çıktı en son mobil platforma. Aa diyorum Peggle çıkmış. Ya arkadaş almak istiyorsun, alamıyorsun. Oyun free to play çünkü. Yani mesela ekstra bir seçenek olsa ve bütün içeriklere kavuşmak istesem. Evet. Ama ben 10 lira vereyim şu oyunu adam gibi sahip olayım. Yok tabii arkadaş. Boncuk, incik satacağız, iğne iplik satacağız diye 3 lira 5 lira sağdan soldan bir şeyler çıkıyor. Acaba dedim hani şimdi araç kişiselleştirme var da yok ışık istersen şu, yok istersen boya istersen.
Ya Need for Speed'ler free to play çıkmadı daha önce. Hepsi ücret karşılığında çıktı. Umarım bu da öyle çıkacaktır. Çünkü dediğim gibi özellikle Underground serisini o internet kafe zamanlarında oynayanları kesinlikle telefonunu kurup oynayacağı oyunlardan bir tanesi. Ama büyük bir ihtimalle diğer oyunlar gibi bu da ortalamanın üzerinde performansından bir cihaza gereksinim duyacaktır diye düşünüyorum.
Özür dilerim. Ben de buradan kısa kısalarıma geçeceğim arkadaşlar. Kısa kısaları da ilk haberim Assassin's Creed filmiyle ilgili. Hı-hı. Daha önce geleceğe duyurulmuştu ama ertelenmişti. Michael Fassbender ki kendisini ben çok severim aktör olarak. Özellikle X-Men First Class'taki rolüyle birlikte bayağı bir benden beğeni kazandı. Assassin's Creed filminde başrol oynayacak kendisi. Filminde yeni çıkış tarihi, beyaz perdede gösterim tarihi duyuruldu arkadaşlar. 21 Aralık 2016'da vizyona girecekmiş. Bu haber üzerine Zarbo257 isimli arkadaşımız çok güzel bir yorumda bulunmuş. Film downgrade demiş arkadaşlar. Kesin bilgi yayalım demişler. Biz de epey bunu geyiğini çevirdik. Onunla ilgili olarak.
Yani Assassin's Creed serisi özellikle şu Unity ile birlikte bayağı bir tokat manyağı oldu. Sağdan soldan
girdiler. Prestige de kaybetti diyebiliriz kesinlikle.
Ama yine bir sonraki oyun çok satacaktır ya. Muhtemelen aynı şeylerle bile olsa. Ya en azından şöyle bir şey yapsınlar. Şimdiden... Bir sonraki oyunu işte Hristiyanların Christmas dönemi var ya, ona yetiştirmeseler bari. Hani böyle daha iyi bir yerde çıksa da üstüne dura dura yapsalar. Christmas'a yetiştireceğiz diye veriyorlar, böyle kör topal veriyorlar oyunu. Ondan sonra o yamaydı, bu yamaydı, bilmem neydi falan filan, evet. Dünyaları indirtiyorlar insanlara.
Zaten şimdiden sıradaki oyunu da hazır bekliyor. Victoria dönemine geçecekmiş.
Güzel.
Geçtiğimiz günlerde
Kurt. Sen seviyorsun mu dönemi?
Victoria dönemini seviyorum. Hı-hı. Evet.
O güzel.
Ben de bir İngiliz centilmeni olaraktan beğeniyorum şahsen.
5 çayını içecek arkadaşlar zaten çekimden sonra, sütlü.
Geçti ya, saat 1.30 oldu. Her neyse. Bir diğer haberim PlayStation Now kanadından geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Sony'nin PlayStation markasını bulut sistemine taşıdığı bir sistemdi PlayStation Now. Beta aşamasındaydı Amerika'da, Kuzey Amerika'da 13 Ocak tarihi itibariyle gerçek anlamda
kullanıma
hayatına sunucu başlıyor diyebiliriz. Baktığımızda 100'den fazla PlayStation 3 oyununu indirmeye gerek duymadan cloud sistemiyle stream ederek direkt olarak gerek PlayStation 4'ünüzden veya PlayStation Vita'nızdan ki destek gelecek mi emin değilim. Gerekse gelecektir. PlayStation Now özelliğini destekleyen televizyonlarla birlikte televizyonlar üzerinden oynayabileceksiniz. Baktığımız zaman aylığı $20, 3 aylığı ise $45'miş. Fiyatlar konusunda açıkçası bana biraz tuzlu geldi.
Ben de aynı şeyi söyleyecektim.
Başlangıç aşamasında gerçekten tuzlu geldi. Bunun dışında ben PlayStation Now'ın ayrıca PlayStation Plus üyelerine indirimli bir seçenek sunmasını isterdim.
Ya Türkiye'de yok bir kere bu sistem.
Yani
hani zaten, Türkiye'de yokken bize şu anda indirimli olması bir şey ifade etmiyor. Biliyorsun,
yok, genel olarak ama hani bize de gelirdi an itibariyle.
İşte Amerikan PSN'ı açıyorsun mesela PlayStation'da, video unlimited, müzik unlimited, servisleri böyle kabak gibi karşında basıyorsun böyle bir heveslilikse, diyor ki bu hizmet ülkeniz bölgesinde yoktur. Hani büyük bir ihtimalle PlayStation Now da desteklemeyecek. Ben küçük bir bilgi vermek istiyorum bununla alakalı. Arkadaşlar Amerikan PSN'de PlayStation Now'un dinamik temasını koymuşlar PlayStation 4 için. Ve çok ilginç bir kampanya yapmışlar. Bunu indirenlerden şanslı bir kişiye bir yıllık PlayStation Now hediye edecekler. Ya ben o kadar şanslı ve şanssızım ki o bana çıkar şimdi. Kullanamam ben onu. Evet, yani bir yıl boyunca çıkar. Bir yıl boyunca ben ona bakarım, o bana bakar. Bir yılın sonunda da ülkemizde hizmete gelir. Oturur alırım ondan sonra. Şimdi gerçekten hizmet çok güzel. Hani geride bıraktığımız PlayStation 3 konsolundaki kült oyunları oynayabiliyorsunuz.
100'den fazla oyundan bahsediyoruz.
God of War Ascension'ı gördüm ben en son şu anda. 1.99'dan oyunu satıyorlar. Oynuyorsun online olarak bulut sisteminden. Sistem gereksinimi, sistem değil de bir internet gereksinimi olacak. Sony'nin yaptığı açıklamaya göre PlayStation Now'ı 5 megabit internet ile normal, stabil bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Kullanabiliyorsunuz. Ne kadar hızlanırsanız o kadar daha iyi olacak ama 5 megabitin altındaki internetle birlikte PlayStation Now'un kalite tarafında kayıp yaşayacağı söyleniyor.
Ya zaten böyle bir sistem oynanırsa ancak hikaye modlu oyunlarda oynanır. multiplayer modla oyunlarda, rekabetçi yapının olduğu oyunlarda kesinlikle böyle bir deneyim
tabii PlayStation yaşanamaz. Now için şöyle bir soru da var. Ülkemizde adil kullanım kotası diye bir şey var sonuçta. Evet. Hani sen GTA atıyorum God of War Ascension'ı aldınız. PlayStation Now üstünden oynuyorsunuz. Gidecek yani. O adil yani kullanım kotası şey gidecek yani. Ve hız düşümünde 3 megabit'e düştüğümüzü de varsayarsak PlayStation Now'un kalitesinden de ödün vermeye başlayacağız. Belki burada şöyle bir şey yapılabilir. İşte örnek veriyorum TTNet PlayStation'la bir anlaşmaya gidip TVBoo hizmeti gibi
özel bir
size bir bağımsız bir alan sunar. TVBoo biliyorsun senin internet kotandan yemiyor kullanırken. Belki örnek veriyorum ilerleyen dönemlerde Sony ve TTNet bir işbirliği yapar. Der ki PlayStation Now kullanıcıları TTNet'e özel örnek veriyorum TVBoo gibi internet kotanızı doldurmadan adil kullanım kotanıza yansıma yapmadan PlayStation Now abonesi olabilecekler. Öyle bir şey olsa tadından yenmez. Bak, evet, çok olabilir. Net söylüyorum tadından yenmez ama.
Şu aşamada
hele bir ülkemize gelsin de
Avrupa çıkış tarihi bile zaten henüz belirsiz. Belirli değil. Bir diğer haberim Steam'in beta sürümüne eklenen FPS sayıcı ile alakalı arkadaşlar. Genellikle PC oyuncuları oyunun kaç FPS'de çalışıyor acaba? Donanım bu oyunun hakkını verebiliyor mu? Ya da bu oyun benim donanımımla optimize edilmiş mi diye akıllarındaki soru işaretlerini gidermek amacıyla oyunları yanı sıra bir de böyle bir FPS sayıcı açarlar. Özellikle Fraps var benim aklıma gelen. Shadowplay'de var mıydı? Yanlış mı hatırlıyorum?
Hatırlayamadım şimdi ama herhalde vardı ya.
Shadowplay'de yoktu herhalde.
Yok. Shadowplay arkada kayıt yapıyordu yanlış
hatırlamıyorsam. Fraps'ta var ama Shadowplay'de yoktu zannedersem. Fraps kullanılıyordu genellikle. Artık Steam bu ek uygulamayı ek programı ortadan kaldırıyor ve aslında şu anda beta sürecinde henüz kaldırmış değil. Beta sürecine dahil olanların ihtiyacını karşılıyor diyelim. FPS performansını direkt olarak oyun içinden görebiliyorsunuz. Buradaki sistem özellikle yine Fraps'tan örnek vereceğim. Ben de şahsen Fraps kullandığım için daha göze hoş gelen. Çünkü Fraps'ın o şeylerin numaraları böyle biraz oyun alanını
kapsıyor.
Şey yapan nasıl diyeyim hissiyatı ve temayı oyunla olan bağını koparacak tatlıya böyle yanda böyle.
Tabii canım böyle kabak gibi frame'in düştü kırmızıya düşüyor bir de belli bir oranın altına düştüğünde.
Evet burada şey oluyor daha oyunla bütünleşik bir sunum tarzı demeyelim de daha göze hoş gelen bir yapısı var Steam'in FPS sayıcının. Bir diğer haberim de bu da son haberim zaten Steam'in kontrolcüsüyle alakalı oyun bilgisayarı üreten firma Origin PC'nin CEO'su Kevin Vasilevski, Rus şey herhalde bu arkadaşımız, abimiz.
Vasilevski, bilmiyorum.
Steam kontrolcüsü olabilir. Hakkında yaptığı açıklamada Steam kontrolcüsünün artık tamamen
tasarımının
tamamlandığını dile getirdi ve önümüzdeki dönemde düzenlenecek olan Game Developers Conference etkinliğinde bu Steam kontrolcüsünün net bir şekilde kullanıcılarla tanıtılacağı açıklandı.
Kaç kere revizyona uğradı peki bu?
3 veya 4 oldu herhalde.
Yani inşallah bu defa da bir revizyon olayı çıkmaz. Çünkü konsolu cihazı çıkartacaklar. Şey olmayacak.
Ya şimdi şöyle bir şey var.
Kontrolcü hazır olmayacak.
Valve'in yapmaya çalıştığı şey evet Steambox'la birlikte PC oyunculuğunu oturma odalarına sokmak. Konsollar gibi aslında bir nevi. Ama burada sen PC oyunlarının tamamını tek bir kontrolcü üzerinde oynanabilir bir şey yapmaya çalışırsan yapamazsın. Böyle 4 defa, 5 defa tasarım değişikliğine gidersin. Ya bir Dota'yı oynayamazsın veya bir tabii Civilization yani, Beyond Earth'ü veya bir strateji
MOBA türü bir oyunu oynamak imkansıza yakın bir şey yani öyle bir kontrolcüyle vesaire.
Ya da oynasan bile klavyeyle oynayan birisi seni orada yer.
Ezer geçer. Ya şöyle bir şey yani. Mi olacak? Mesela atıyorum böyle gamepad MOBA'ya geçerken jüt diye ayıracaksın. Burada klavye mi çıkacak? Ne olacak yani?
Yani o yüzden ben tamam elbette ben Valve'in yaptığı çalışmaya takdir ediyorum. Gerçekten de yani PC oyuncularına farklı bir soluk getirecek. Kaldı ki Steam machine'lerin duyurmasıyla birlikte bu tarzda pek çok farklı donanım cihazı gördük PC donanım üreticilerinden. Ama yani bu kontrolcü noktasında ben bekleneni pek verebileceklerini düşünmüyorum. Yani her oyunla uyumlu bir kontrolcü
zor. Yani zor. İlerleyen zamanda göreceğiz. Bakalım final tasarımı niye göstermediler? Tamam tasarım tamamlandı.
Final tasarımı var.
Bir de final tasarım var da arkadaşlar nerede yani bir görseydik yani onu değil mi?
Sadece çizim olarak var.
İşte onu göstersinler onun üstünden gitsinler. En azından böyle bir daha çizim aşamasındayken, dizayn aşamasındayken müdahale edilmesi gereken bir şeyler varsa ettirsinler. Hani şimdi bu final deyip ondan sonra ya bu da olmadı dur bir 5. bir revizyona gidelim, 10. revizyona gidelim demezler inşallah.
Umarız bakalım GDC fuarında ne olduğunu göreceğiz.
Tableti kapattığına göre program bitti.
Ben hep böyle yapıyorum değil mi?
Evet alışkanlık. Evet. Alışkanlık tableti kapatıyor son haberle birlikte. Evet arkadaşlar Mesutsuz bir ikisi birinin daha sonuna geldiniz. Biz de geldik. Önümüzdeki hafta Talha bir yere gitmezse Mesut'la Talha birlikte olacaklar.
İnşallah.
Yoksa senin yerine Alkan, Müslüm yerine ben. Öyle sizin gideceğiz, geleceğiz. Öyle değişik bir şeyler olacak. Arkadaşlar umarım keyifli bir video olmuştur. Biz anlatırken çok keyif aldık. Kesinlikle söyleyebiliriz bunu. Sizler de yorumlarınızla bize katkıda bulunursanız şimdiden çok teşekkür ederiz. Herkese iyi hafta sonları.
Evet, sürçülisan ettiysek affola arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları.
Görüşmek üzere.